Bölüm 8. Gün batımıydı. Babamın yüzü çoktan ağaçların ardına dalmıştı. Bahçemde çalışıyor, saçaklı sarmaşıkları sırağa bağlıyor, biberiye ve bıldırcın otu ekiyordum. Şarkı da söylüyordum, anlamsız bir ezgi. Aslan otlarda uzanıyordu. Mideye indirdiği dağ horozu yüzünden ağzı kanıyordu. "Kabul ediyorum," dedi ses. "O kadar övgüden sonra seni bu kadar sade gördüğüme çok şaşırdım. Çiçek bahçesi ve saç örgüleri. Sıradan bir köylü kızı olabilirsin." Genç adam evime yaslanmış, beni seyrediyordu. Kim olduğunu biliyordum. Elbette biliyordum. Başka bir şeyle karıştırılamayacak olan, kınından çıkarılmış bir kılıç kadar keskin güç yüzünde parlıyordu. Bir Olimpos'tu. Zeus'un oğullarından biri ve kendine seçtiği ulak. Tanrıların gülen, yapışkan sineği Hermes. Titrediğimi hissettim ama onun görmesine izin vermedim. Yüce tanrılar korkunun kokusunu köpek balığının kan kokusu aldığı gibi alır ve bu yüzden sizi tıpkı köpek balığı gibi yutarlar. Ne bekliyordun? Ah, bilirsin işte. Daha heyecan verici bir şey. Daha hiddetli bir şeyler. Dans eden sfenksler kumpanyası. Gökyüzünden damlayan kanlar. Hakkımda bunları mı söylüyorlar? Tabii ya. Zeus hepimize karşı iksirler karıştırdığınızdan emin. Hem senin hem de kardeşinin. Nasıl huysuzlanır bilirsin. Zeus için casusluk etmeye geldin yani. Elçi denmesini yeğliyorum. Ama hayır, bu meselede babam kendi işini kendisi görebilir. Kardeşim bana kızdığı için buradayım. Kardeşin? Evet, herhalde adını duymuşsundur. Pelerininin altın ve fil dişi kalkmalı, şafak gibi ışık saçan bir lir çıkardı. Korkarım bunu çaldım, dedi. Fırtına geçene kadar sığınacak bir yere ihtiyacım var. Belki bana acırsın diye umuyordum. Buraya bakmayacağını düşünüyorum nedense. Ensemdeki tüyler ayağa kalktı. Aklı başında herkes Tanrı Apollon'un güneş ışığı kadar sessiz, veba kadar ölümcül gazabından korkardı. İçeri buyur, dedim ve onu kapıdan geçirdim. Hermes'in cüretine ilişkin hikayeler dinleyerek büyümüştüm. Nasıl bebekken beşiğinden kalkıp Apollon'un ineklerini yürütüp tüydüğünü, Argos'u kandırıp bin gözünü de uykuya yatırarak bu canavar bekçiyi nasıl öldürdüğünü, taşların sırlarını nasıl kurnazlıkla söküp aldığını ve rakip tanrıların bile başını döndürüp kendi isteklerini yaptırdığını. Hepsi doğruydu. Hermes sizi bir yumak sarıyormuş gibi kendisine çekebilirdi. Bir fikrin etrafında durmadan dönmenizi, sonunda kahkahadan boğulacak gibi olmanızı sağlayabilirdi. Gerçek zekayla pek karşılaşmamıştım. Prometheus'la sadece bir an konuşmuştum. Okyanus'un salonlarında zeka olarak kabul edilen şey ise kurnazlık ve hınçtan ibaretti. Hermes'in zekası bin kat daha keskin ve daha hızlıydı. Dalgaların üstünde ışık gibi parıldıyor, kör edici bir şekilde göz kamaştırıyordu. O akşam büyük tanrılar ve aptallıklarıyla ilgili hikaye üstüne hikaye anlatarak eğlendirdi beni. Zampara Zeus'un güzel bir bakireyi baştan çıkarmak için boğaya dönüşmesini, savaş tanrısı Ares'in iki deve mağlup olarak onlar tarafından bir sene boyunca bir kavanoza tıkılmış halde tutulmasını, hep aynı hilebaz, gülümseyen sesle konuşarak saçma kıskançlıkları, sarhoş kavgalarını, ufak tokatlama dalaşlarını anlattı durdu. Kendi iksirlerimi içmişim gibi yüzümün kızardığını, başımın döndüğünü hissediyordum. Buraya gelip sürgünümü deldiğin için cezalandırılmaz mısın? Babam canımın istediğini yaptığımı bilir. Hem zaten bir şey ihlal ediyor değilim. Sürgünde olan sensin. Dünyanın geri kalanı olarak bizler buraya istediğimiz gibi gelir gideriz. Ama ben sanmıştım ki beni yalnızlığa zorlamak daha büyük bir ceza değil mi? Seni kimin ziyaret ettiğine bağlı, öyle değil mi? Ama sürgün sürgündür. Zeus bir yerde tutulmanı istedi. Tutuluyorsun işte. Bu konuyu daha fazla düşünmediler aslında. Bunları nereden biliyorsun? Oradaydım. Zeus'la Helios'un pazarlık etmesini seyretmek her zaman eğlencelidir. Patlayıp patlamayacaklarına karar vermeye çalışan iki volkana bakmak gibidir. Söylesene, o aleti çalabiliyor musun, yoksa yalnızca yürüttün mü? Parmaklarını tellere sürdü. Parlak ve gümüş tatlılığında notalar havaya süzüldü. Ateş yüzünden yansıyarak başını kaldırdı. Şarkı söyler misin? Onunla ilgili bir diğer şey de buydu. Sırlarınızı döküp saçmak istemenize neden oluyordu. Sadece yalnızken, dedim. Sesin başkalarına hoş gelmez. Martı ağlamasına benzediği söylenmiştir. Öyle mi dediler? Sen Martı değilsin, sesin ölümlü sesi gibi. Çoğu tanrının sesi gök gürültüsü ve kaya gibidir. İnsan kulaklarına yumuşak bir sesle konuşmamız gerekir. Yoksa kulakları paramparça eder. Ölümlülerin sesi bize hafif ve ince gelir. Peki yaygı görülmez ama, dedi. Bazen daha alt seviyeden nimpalar insan sesiyle doğar. Sen de öylesin. Niye kimse bana söylemedi ve nasıl böyle bir şey olabilir? İçimde hiç ölümlülük yok. Tepeden tırnağa titanım. Omuz silkti. İlahi kan bağlarının nasıl işlediğini kim bilebilir ki? Kimsenin sana bir şey söylememesine gelince muhtemelen bilmiyorlardır. Ölümlülerle çoğu tanrıdan fazla zaman geçiriyorum. Seslerine alıştım. Benim için sesler yalnızca bir başka çeşni, yemekteki baharatlar gibi. Ama insanların arasına girersen fark edeceksin. Senden bizden korktukları kadar korkmayacaklar. Hayatımın en büyük gizemlerinden birini bir dakika içinde çözmüştü. Ölümlü sesli bir tanrı. Tam bir şoktu bu ama yine de içimde bir yerde neredeyse aşinalığa benzer bir his vardı. Çal, dedim. Şarkı söylemeye başladım. Lir sesimi zahmetsizce takip etti. Tınıları yükselerek her cümlemi tatlılaştırıyordu. Bitirdiğimde alevler sönmüş, ay perdelenmişti. Hermes'in gözleri ışığa tutulmuş, koyu renkli mücevherler gibi ışıldıyordu. Bu adanın adını biliyor musun? Dedim. Dünyadaki bütün yerleri bilmeseydim pek zavallı bir seyyah olurdum. Peki bana söyleyecek misin? Aye derler buraya. Aye? Sesleri tattım. Yumuşaktılar. Kararmış havadaki kanatlar gibi sessizce kanatlıyorlardı. Bildiğim bir yer, dedi. Dikkatle beni seyrediyordu. Elbette babamın gücünü Zeus'un ayaklarının dibine atıp dikkatini kanıtladığı yer. Buranın üstündeki gökyüzünde Helios bir titan devi yenilgiye uğrattı ve toprakları kanla suladı. Babanın seni onca yerin arasından bu adaya göndermesi bayağı ilginç bir tesadüf, dedi. Gücünün uzanıp sınırlarımı araştırdığını hissediyordum. Eski günlerde istediği her şeyi verebilmek için cevaplarla dolup taşan bir kaseyle yanına koşardım. Ama artık eskisi gibi değildim. Ona hiçbir borcum yoktu. Benden sadece vermek istediklerimi alabilecekti. Söylesene, dedim. Babanın zehirlerim konusunda haklı olmadığını nerede biliyorsun? Sana oturduğun yerde iksir vermeyeceğimi nerede biliyorsun? Bilmiyorum. Yine de burada kalmaya cesaret edecek misin? Ben her şeye cesaret ederim, dedi. İşte böyle sevgili olduk. Hermes bunu takip eden yıllarda alacakaranlıkta kanat çırparak sık sık geldi. Tanrıların leziz şeylerini getirirdi. Zeus'un kilerinden çalınmış şarap, arıların yalnızca kekik ve ıhlamur çiçeği içtiği Siplos Dağı'nın en tatlı balları. Sohbetlerimizin her biri zevkti, birleşmelerimizin de öyle. Çocuğumu doğuracak mısın diye sordu bana. Hayır, asla, hiçbir zaman. Güldüm. Kırılmamıştı. Böylese sivrilikleri severdi çünkü içinde dökebileceğiniz bir kanı olan hiçbir şey yoktu. Sadece merakından sormuştu bu soruyu. Cevap aramak, başkalarının zayıf yönlerinden sıkıştırmak doğasında vardı. Ona ne kadar tutkun olduğumu anlamak istemişti ama benim içimde sevda kalmamıştı. Gündüzleri onu hayal ederek yatmıyor, geceleri ismini yastığıma söylemiyordum. Hermes kocam değildi, hatta arkadaşım bile sayılmazdı. Zehirli bir yılandı o. Ben de bir başka yılandım ve bu koşullar altında keyfimize bakıyorduk. Kaçırdığım haberleri iletirdi. Yolculuklarında dünyanın her köşesinden geçiyor, eteklerin yerden çamur toplaması gibi dedikodu topluyordu. Glaukus'un kimlerin ziyafetinde içtiğini biliyordu. Kolchis'in pınarlarında sütün ne kadar yukarı fışkırdığını biliyordu. Aites'in iyi olduğunu, boyanmış leopar kürkünden bir pelerin kuşandığını söyledi. Bir ölümlüyü eş almıştı. Bir bebek kundakta, bir diğeri de anne karnındaydı. Pasife hala iksirleriyle Girit'i yönetiyordu. O arada kocası için bir gemi mürettebatı doğurmuştu. Yarım düzine erkek ve kız varis. Perses doğudan ayrılmıyor. Kaymak ve kan dolu kovalarla ölüleri diriltiyordu. Annem gözyaşlarının üstesinden gelmiş ve ünvanlarına cadı anası ünvanını eklemişti. Teyzelerime hava atıyordu. Hepsine gülerdik. Yanımdan ayrıldığında gittiği yerlerde benimle ilgili hikayeler anlattığını biliyordum. Onu biraz daha sorguya çektim. Aiye neredeydi? Mısır'dan, Etiyopya'dan ve daha diğer ilginç yerlerden ne kadar uzaktaydı? Babamın havasının nasıl olduğunu, yeğenlerimin isimlerini, yeni dünyada hangi imparatorlukların serpildiğini sordum. hepsini cevapladı ama Glaukus'la Skylla'ya verdiğim çiçeklerin ne kadar uzakta olduğunu sorunca yüzüme karşı güldü. Dişi aslanın pençelerini onun için bileleyeceğimi zannediyorsun. Sesime elimden geldiğince umursamaz bir hava verdim. Peki ya kayalıktaki o ihtiyar Titan Prometheus? O nasıl? Sence nasıldır? Her gün karaciğerini kaybediyor. Hala mı? Ölümlülere yardım etmenin Zeus'un neden bu kadar kızdırdığını hiç anlayamadım. Söylesene, sence sefil haldeki biri mi yoksa mutlu biri mi daha iyi adaklar adar? Mutlu biri elbette. Yanlış. Mutlu biri kendi hayatıyla meşguldür. Kimseye minnet borcu olmadığını düşünür. Ama onu soğuktan titret, karısını öldür, çocuğunu sakat bırak, o zaman dualarını duyarsın. Sana kar beyazı bir süt danası alabilmek için ailesini bir ay aç bırakır. Parası yeterse 100 tane alır. İyi ama eninde sonunda onu ödüllendirmen gerekmez mi? Yoksa adak sunmayı bırakır, dedim. Ah, ne kadar uzun süre devam edeceğini bilsen şaşırırsın. Ama evet, sonunda en iyisi ona bir şey vermektir. O zaman yeniden mutlu olur. Sen de baştan başlayabilirsin. Demek Olimposlular günlerini böyle geçiriyor. İnsanları sefil etmenin yollarını kafa yorarak. Dürüstlük taslamanın gereği yok. Babam bu işte herkesten iyi. Bir inek daha alacaksa koca bir köyü yakıp yıkar. Gidip Prometheus'u ziyaret edebilirsin herhalde, sen ve kanatların. Ona rahat etmesi için bir şey götür, dedim. Peki bunu niye yapayım? Değişiklik olsun diye tabii, Sefi hayatının ilk hayırseverliği. Bunun nasıl bir his olduğunu merak etmiyor musun? Güldü ama onu daha fazla sıkıştırmadım. Hala ve her daim Olimposluydu. Hala Zeus'un oğluydu. Bana müsamaha gösteriliyordu çünkü onu eğlendiriyordum ama eğlencenin ne zaman sona ereceğini bilemezdim. Bahar yaza döndü. Bir gece Hermes'le ben şaraplarımızın başına otururken ona nihayet Skylla'yı sordum. Ah, ona ne zaman geleceğimizi merak etmiştim. Ne öğrenmek istiyorsun? Mutsuz mu? Ama böyle mırıldanır gibi bir soruya gülerdi ve gülmekte haklı olurdu. Cadılığım, ada, aslanım hepsi Skylla'nın dönüşümünden gelmişti. Denize dalmasının ardından ona ne olduğunu hiç duymadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Buradan fazla uzak değil. Ölümlü gemisiyle bir günden kısa mesafede. Hoşuna giden bir boğaz buldu. Bir tarafta gemileri, balıkları ve oradan geçen her şeyi dibe çeken bir girdap. Diğer tarafta da başını sokabileceği bir mağarası da olan bir kayalık var. Girdaptan kaçan gemiler doğruca Skylla'nın çenelerine gidiyor. O da karnını doyuruyor. Karnını doyuruyor, dedim. Evet, denizcileri yiyor. Her seferinde 6 denizci her ağzı için bir tane. Kürekler yavaşça 12 denizci alıyor. Birkaçı onunla savaşmayı deniyor ama sonucun ne olduğunu tahmin edersin. Çığlıkları epey uzaktan duyuluyor. Kimse durduramaz mı onu? Zeus durdurabilirdi ya da baban. İsteselerdi tabii. Ama niye istesinler? Canavarlar tanrılar için nimettir. Edilen bütün o duaları düşünsene. Boğazın tıkanmıştı. Skylla'nın yediği o adamlar eskiden Glaukus'un olduğu gibi hırpani, çaresiz, korkudan perişan denizcilerdi. Hepsi ölmüştü. Skylla asla bir kişiyle yetinmezdi, dedim. Gülümsedi. Kalp yerine kaya taşıyan bir cadı kadın. Söyleyecektim de unutuyordum. Seninle ilgili bir kehanet duydum. Tapınağından ayrılmış olup tarlaları dolaşarak güzel talih dağıtan yaşlı bir kadın kâhin söyledi, dedi. Zihninin süratli hareketlerine alışkındım. Şimdi de bu hıza minnettar olmuştum. Tam da benden bahsettiği sırada oradan geçiyordun. Öyle mi? Tabii ki hayır. Helios'un kızı, Aya'nın cadısı Kirke hakkında bildiği ne varsa söylemesi için ona altın kalkmalı bir kadeh verdim. Benim kanımdan doğmuş Odysseus adlı bir adamın bir gün adana geleceğini söyledi. Sonra bu kadar. Hayatımda duyduğum en berbat kehanet. Biliyorum. Galiba kadehi boş yere kaptırdım. Söylediğim gibi onunla ilgili hayaller kurmuyordum. İsmini kendiminkiyle örmüyordum. Geceleri birlikte yatıyorduk. Hermes gece yarısı gidiyordu. Ben de kalkıp ormanıma yollanıyordum. Ama gerçekten istediğim çiçeği bekledim. Hermes'le ilk konuşmamızın ardından bir ayın geçmesine izin verdim. Sonra bir ayın daha seyretmesi istemiyordum. Bunda yeri yoktu. Benimdi bu. Yanımda meşale götürmedim. Gözlerim karanlıkta bütün baykuşlarınkinden daha iyi parlıyordu. Gölgeli ağaçların, sessiz meyve bahçelerinin, korulukların ve ehrelti oltularının arasından kumların üstünden yürüdüm, tepelere tırmandım. Kuşlar sessizdi. Bütün diğer hayvanlar da. Tek ses yaprakların arasındaki hava ve benim nefeslerimdi. İşte oradaydı. Eğrelti otlarıyla mantarların altında, küflenmiş yaprakların arasına gizlenmiş halde. Tırnak kadar küçücük, süt gibi beyaz bir çiçek. Babamın gökyüzünden döktüğü dev kanı. Karmakarışık yığından bir sap kopardı. Kökler bir an şiddetle direndikten sonra boyun eğdi. Siyah ve kalındılar. Maden ve tuz kokuyorlardı. Çiçeğin bildiğim bir ismi yoktu. Ben de ona Malü, yani kök dedim. Tanrıların kadim lisanından. Ah baba, bana verdiğin hediyeden haberin var mıydı? Ayak altında dağılıp gidecek kadar narin o çiçek, içinde boyun eğmez apotrope gücünü taşıyordu. Kötülüğü uzak tutacak gücü, lanet kırıcı, mahvoluşa karşı koruma bir vesperdi. Tanrı gibi tapılırdı ona, çünkü saftı. Dünyada sana karşı dönmeyeceğine emin olabileceğin tek şeydi. Ada gün be gün çiçek açtı. Bahçenin evimin duvarlarına tırmandı, kokusunu pencerelerimden içeri üfledi. Kepenkleri açık bırakıyordum artık. Canım ne isterse yapıyordum. Soracak olsaydınız mutlu olduğumu söylerdim. Yine de hiç unutmadım. İsmimle damgalanmış soğuk duman. Bölüm 9. Sabahtı. Güneş ağaçların hemen üstündeydi. Ben de bahçede masam için anonem kesiyordum. Domuzlar bulamaçlarını hapır hopur yiyordu. Yaban domuzlarından biri huysuzlandı. Gücünü göstermek için havayı dürterek homurdandı. Onunla göz göze geldim. Dün ırmakta kabarcıklar çıkardığını gördüm. Evvelsi günde benekli dişi domuz seni kulağında bir ısırıkla elin boş olarak kovaladı yanından. O yüzden terbiyeni takınsan iyi olur. Domuz toprağa doğru pufurdadı. Sonra karın üstü yere serilip teslim oldu. Ben yokken hep domuzlarla konuşuyor musun? Hermes seyahat peleriniyle duruyordu. Geniş kenarlı şapkası gözlerinin üstüne eğilmişti. Onların benimle konuştuğunu düşünmeyi tercih ediyorum. Gübegündüz, hangi rüzgar attı seni buraya? Bir gemi geliyor, bilmek istersin diye düşündüm. Buraya mı? Ne gemisi? Söylersem ne vereceksin bana? Kaybol, seni karanlıkta tercih ediyorum. Güldü ve gözden kayboldu. Hermes seyrediyordur diye kendimi zorlayıp sabahımı her zaman yaptığım gibi geçirdim ama gerginliği, sinirli bekleyişi içimde hissediyordum. Gözlerimin ufka doğru kayıp durmasına engel olamıyordum. Bir gemi. Hermes'i eğlendiren ziyaretçilerle dolu bir gemi. Kim? Tam öğle vakitlerinde geldiler. Dalgaların parlak aynasının içinden çıkıvermişlerdi. Ölümlüydü bunlar. Denizciler demir attı. Alçak taraftan tek bir adam atlayıp kıyıya doğru yüzdü. Kumsalla ormanın birleştiği şeridi inceleyip bir patika buldu. Sivri ayı yoncalarıyla defne kümelerinin arasından döne döne yukarı çıkan, dikenli çalılığın yanından geçen küçük domuz yolu. Bekledim. Aslanımı görünce durakladı ama sadece bir anlığına. Omuzlarını düz tutup hiç eğmeden açıklıktaki çimenlerin üstünde karşımda diz çöktü. Hanımım, dedi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Henüz rahatsız etmedin. Kalkmak istiyorsan ayağa kalk lütfen, dedim. Ölümlü sesimi fark ettiyse bile belli etmedi. Ayağa kalktı. Onu tanıdığımı fark ettim. Yaşlanmıştı. Meşhur Diadolos'u sahilime hangi rüzgar attı? Beni tanımanızdan şeref duydum. Kız kardeşinizin ulağı olarak geldim. Bebek bekliyor ve zamanı yaklaşıyor. Doğumuna katılmanızı istiyor. Doğru yere geldiğine emin misin ulak? Kız kardeşimle aramda asla sevgi olmadı. Sizi çağırmasının sebebi sevgi değil. Bana kız kardeşimin her biri birbirinden kolay doğumlarla 6 çocuk doğurduğu anlatıldı. Çocuk doğururken ölemez, bebekleri de kanının gücüyle serpilip gelişir. Bana niye ihtiyaç var? Affedin hanımım, daha fazlasını söyleyemiyorum ama ona siz yardım etmezseniz başka hiç kimsenin yardım edemeyeceğini söylememi tembih etti. Sanatınızı istiyor hanımım, sadece sizin sanatınızı. Kız kardeşiniz ayrıca gitmeniz için babanızdan izin aldığını da söylememi emretti. Sürgün cezanız bunun için kaldırılmıştır. Kaşlarımı çattım. Bütün bunlar tuhaftı. Çok tuhaftı. Babama gitmesine yol açacak kadar önemli olan neydi? Hem daha fazla sihre ihtiyacı varsa Perses'i niye çağırmıyordu? Onun için bir tehdit oluşturmuyordum ki. Aklımın çelindiğini hissedebiliyordum. Meraklanmıştım elbette ama ondan fazlası vardı. Pasife'ye nasıl biri haline geldiğimi göstermem için bir fırsattı bu. Nasıl bir tuzak kurarsa kursun beni o tuzağa düşüremezdi. Artık düşüremezdi. Cezamın ertelendiğini duymak ne büyük ferahlık. korkunç hapishanemden kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyorum, dedim. Etrafımızdaki sekili tepeler baharla ışıl ışıldı. Bir şey daha var. Size yolumuzun boğazlardan geçtiğini söylemem emredildi. Ne boğazı? Skila'nın yaşadığı boğaz. Sana buraya gelirken de o yolu kullanman emrini mi verdi? Öyle. Kaç kişi kaybettiniz? 12. Yeterince hızlı değildik. Kız kardeşimin kim olduğunu nasıl unutabilirdim? Asla bir iyilik istemekle yetinmezdi. Sizi iradesine boyun eğmeye zorlayacak bir kamçıyı da mutlaka el altında bulundururdu. Onun Minoş'a şişinip güldüğünü görebiliyordum. Kirke ölümlülere deli oluyormuş duyduğuma göre. Ama o zaman 6, belki de 12 adam daha ölecekti. Kendime güldüm. Ben de gidersem yaşayacaklarını kim söylüyordu? Canavarları uzak tutacak büyü bilmiyordum. Ayrıca Skila beni görünce küplere binecekti. Bu adamların üstüne daha fazla gazap yağdırmasından başka bir işe yaramazdım. Giysilerimi, iksir otlarımı koyduğum torbayı topladım. Hazırım, dedim. Geminin süslü ve suya iyice batmış şekli benim için yeniydi. Gövde, yuvarlanan dalgalar ve kavesli yunuslar resmedilerek güzel bir şekilde süslenmişti. Kıç tarafta da yılan gibi kollarını uzatan bir ahtapot vardı. Dans giysili genç bir kızdı. Yüzünde mutlu bir şaşkınlık ifadesi vardı. Gözleri iri iri, tutakları aralık, saçları omuzlarının üstünde serbest bırakılmıştı. Küçük elleri göğsünde kavuşturulmuştu. Kız müzik başlamak üzereymiş gibi parmaklarının ucunda duruyordu. Gözlerindeki araştırmacı zeka, kaşlarının zarif kararlılığı, çimenler kadar rahat ve taze heyecanıyla masumiyeti. Bunu kimin ellerinin biçimlendirdiğini sormama gerek yoktu. Erkek kardeşim, Diadolos için ölümlüler dünyasının harikalarından biri demişti ama bu karşımdaki her dünyada bir harika kabul edilirdi. Güzelliklerini yakından inceledim. Her an bir başkasını buluyordum. Kızın çenesindeki minik gamze, gençlikten yerinde duramayan ayak bileğindeki boğum. Bu figür harika olmasına harikaydı ama aynı zamanda bir mesajdı. Babamın ayağının dibinde büyümüştüm. Güç gösterisini gördüğüm zaman tanırdım. Böyle hazinesi olan başka bir kral onu en korunaklı salonunda, muhafızların gözetiminde tutardı. Minos'la Pasife ise figürü tuzlu suyla güneşe, korsanlara, deniz kazalarına ve canavarlara maruz kalacağı bir gemiye koymuşlardı. Bu daha hiçbir şey, diyorlardı sanki. Bunun gibi 1000 tane daha var bizde, daha da güzeli. Onları yapan adam da bizim. Çalınan davullar dikkatimi çekmişti. Denizciler sıralarına oturmuştu. Hareketin ilk sarsıntılarını hissettim. Limanın suları yanımızdan kaymaya başladı. Adam arkada gittikçe küçülüyordu. Size bir sandalye getireyim mi? Dedi Diadolos. Sadece onun yüzünü görecek olmanın verdiği rahatlıktan memnun olarak döndüm. Diadolos'a yakışıklı denemezdi ama çehresinin çizgilerinde göze hoş gelen bir sağlamlık vardı. Ayakta durmayı yeğlerim. Çok güzel. Böyle iltifatlara alışkın bir adamın tavrıyla başını eğdi. Teşekkür ederim. Bir şeyi merak ediyorum. Kız kardeşim neden seni gözlem altında tutuyor? Gemiye bindiğimizde muhafızların lideri ve en iri yarısı Diadolos'un üstünü kabaca aramıştı. Minos'la Pasife, misafirperverliklerini yeterince takdir edemediğimden korkuyor. Aites'in Pasife onu tuzağa düşürdü dediğini hatırladım. Yolda onlardan kaçabilirdin. Onlardan kaçma fırsatı sık sık geçiyor elime ama Pasife'de bana ait bir şey var. Bir yere gitmeyeceğim. Daha fazlasını söylemesini bekledim ama söylemedi. Boğazdayken Skila'yı gördünüz mü? Dedim. Açık seçik göremedik. Kayalık siste ve deniz serpintileriyle gözlerden gizlenmişti. Skila da çok daha hızlı hareket ediyordu. Bacak uzunluğunda dişleri olan altı baş iki kere saldırdı. Bunu ben yaptım biliyorsun dedim. Skila'yı canavara çeviren benim. Sürgüne gönderilmemin sebebi de bu. Kardeşimin seni bu güzel yahtan gelmeye zorlamasının sebebi de. Anlamadığım bir şey var, dedim. Kardeşim bütün zalimliğine rağmen öyle pek sık aptallık etmez. Bu görevde seni niye riske attı? Buradaki yerimi kendim kazandım. Daha fazlasını söylemem yasak ama Girit'e vardığımızda anlayacağınızı düşünüyorum. Ona karşı yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını biliyor musunuz? Skila'ya karşı yani, tereddüt etti. Tepemizde güneş son bulut parçacıklarını da yakıp yok etti. Bilmiyorum, deneyeceğim. O gece bereketli yeşil bir ülkenin kıyısında kamp kurduk. Mürettebat ateşlerin etrafında gergin ve sessizdi. Korkulu bir beklentiyle sesleri boğulmuştu. Fısıltılarını, elden ele geçirdikleri şarabın çalkalandığını duyabiliyordum. Hiçbiri ertesi günü düşünerek uyanık yatmak istemiyordu. Kendiminkinden farklı bir dünyada yürümek acayipti. Koruluk beklediğim yerde geyikli bir çalılık çıkıyordu karşıma. Domuzların olacağını düşündüğüm yerde bir porsuk dişlerini gösterdi. Arazi benim adamdan düzdü. Ormanlar alçak, çiçekler başka terkipler halindeydi. Siyah tohumlarının zonklamasını hissediyordum. Hadi bizi büyüye çevir. Boyun eğmedim. Skylla'yı düşünüyor, hakkında duyduğum her şeyi bir araya getirerek bir görüntüsünü oluşturmaya çalışıyordum. 6 ağız, 6 baş, sallanan 12 bacak. Ama ben denedikçe görüntü daha uzaklara kaçıyordu. Onun yerine Skylla'nın yüzünü salonlarımızdaki haliyle görüyordum. Yuvarlak ve gülerken. Bileğinin kıvrımı kuğu boynu gibiydi. Kız kardeşimin kulağına bir dedikodu parçası fısıldarken çenesi narince bir tarafa eğilirdi. Erkek kardeşim Perses pis pis sırıtarak yanlarında oturur, Skylla'nın saçlarıyla oynar, buklelerini parmaklarına dolardı. Skylla dönüp Perses'in omzuna bir tokat atar, tokadın sesi salonda yankılanırdı. Her zaman göz önünde olmaya bayıldıklarından ikisi de gülerdi. Babamın salonlarındaki o seneleri köstebek gibi kör geçirdiğimi zannediyordum ama şimdi başka ayrıntılar da hatırlamaya başlamıştım. Skylla'nın özel şölenlerde giydiği yeşil elbise, kayışında lacivert taşı olan gümüş sandaletleri, saçlarını ensesinden yukarıda tutan, ucunda bir kedi olan altın bir iğne vardı. Şeyden alınmıştı. Teb'den diye düşündüm. Mısır'daki Teb'den. Oradaki bir hayranından, hayvan başlı bir tanrıdan. O süslü şeye ne olmuştu? Skylla'nın terk edilmiş giysileriyle birlikte suyun yanındaki çimenlerin üstüne yatıyor muydu hala? Geride bırakmayacağı şey neydi? Ondan bahsederken yüzü dikkatliydi. Sözcükleri bir fıskiyenin karoları gibi yerleştirilmişti. Aşığıdır mutlaka diye düşündüm. Saraydaki güzel bir hizmetçi ya da yakışıklı bir uşak. Kardeşim bu tür ilgilerin kokusunu bir sene mesafeden alırdı. Belki o kişiye Diadolos'un yatağına girme emri bile vermişti. Balığı yakalamak üzere yem olarak. Ama yüzlerini kafamda canlandırmaya çalışırken buna inanmadığımı fark ettim. Diadolos yüreğinden yeni darbe yemiş gibi biri gibi de seneler boyunca yanına yapışıp bir karısı olan eski bir aşık gibi de görünmüyordu. Onu bir çiftin parçası olarak hayal edemiyor, sadece tek başına, yalnız olarak düşünebiliyordum. Altın mıydı acaba yaptığı bir icat? Onu yarın hayatta tutabilirsem belki bunu öğrenebilirdim diye düşündüm. Ay yukarıda kayıp gidiyor. Gece de onunla birlikte geçiyordu. Diadolos'un sesi yeniden kulaklarımda yankılandı. Dişleri bacak uzunluğunda. Vücudumu soğuk bir korku sardı. Ne zannetmiştim öyle bir yaratığa karşı durabileceğimi mi? Ayaklarım kumsalı bulmuştu. Yürüdüm. Kumlar gri ve serindi. Dalgaların mırıltısını, gece kuşlarının çığlıklarını dinledim ama dürüst olmam gerekirse daha fazlası için kulak kabartıyordum. Tanımayı öğrendiğim hızlı bir hava akımı için. Her saniye Hermes'in istifini bozmadan gülerek, dalga geçerek karşıma ineceğini umuyordum. Ayenin cadısı, yarın ne yapacaksın? Yardım etmesi için ona yalvarmayı düşündüm. Kumlar dizlerimin altında, avuçlarım ile uzanmış halde. Ya da belki onu yere devirir, o şekilde memnun ederdim çünkü şaşırtılmayı her şeyden çok severdi. Hermes'in karşısındakini nasıl da çabucak budala durumuna düşürdüğünü görüyor musunuz? En çok istediği şey buydu. Başkalarını şüpheye düşürmek, merak edip kafa yormalarına sebep olmak, dans eden ayaklarının peşinden tökezleyerek sürüklemek, karanlığa doğru orada süzülen sessiz kanatlar varsa onlara hitaben konuştum. Onunla yatman umurumda değil. Perses de senin olsun, o daha güzeldir. Seni asla kıskanmayacağım. Belki dinliyordu, belki de dinlemiyordu. Önemli değildi, gelmeyecekti. Ne tür aşırılıkları deneyeceğimi, nasıl sövüp sayarak çırpınacağımı görmek daha eğlenceliydi. Babam da bana yardım etmezdi. Aites ederdi belki. Sırf gücünü ne kadar esnetebileceğini görmek için bile olsa ederdi ama o da dünyanın öbür ucundaydı. Kız kardeşimden bile çaresiz durumdayım diye düşündüm. Ben ona yardım etmeye gelmiştim ama bana yardıma gelecek kimse yoktu. Sakinleştirici bir düşünceydi bu. Ne de olsa hayatım boyunca yalnız olmuştum. Bir hatıra geldi aklıma. Babamın Glaukus'a eski, ümitsiz yasamızı anlatması. Bir tanrının yaptığını başka hiçbir tanrı bozamaz. Ama ben bunu yapmıştım. ay üstümüzden geçti. Dalgalar soğuk ağızlarını ayağıma batırdı. Andazotu diye düşündüm. Diş budak, zeytin ve ak köknar. Yanmış karaniya kabuğuyla banotu ve hepsini temeli olarak da malü. Laneti kırmak, Skylla'nın değişmesine neden olan kötücül düşüncemi uzaklaştırmak için malü. Ertesi sabah adamlar solgun ve sessizdi. İçlerinden biri gıcırdamasın diye kürek yuvalarını yağladı. Diğeri lekeli güverteyi ovdu. Yüzü kıpkırmızıydı ama bunun güneşten mi yoksa kederden mi olduğunu anlayamadım. Kıç tarafta siyah sakallı bir üçüncüsü dua ediyor ve dalgalara şarap döküyordu. Hiçbiri bana bakmadı. Ne de olsa Pasife'nin kardeşiydim ve ondan herhangi bir yardım gelmesi fikrinden uzun bir süre önce vazgeçmişlerdi. Ama gerginliklerinin yoğun bir şekilde havaya karıştığını, içlerindeki boğucu dehşetin an be an yükseldiğini hissediyordum. Ölüm geliyordu. Düşünme bunu, dedim kendi kendime. Sağlam durursan bugün kimse ölmeyecek. Pelerinin bana lazım, tuniğin de hemen, dedim Paldemus'a. Gözleri kısıldı. İçlerindeki tepkisel hayır cevabını görebiliyordum. Bu tip adamları tanımayı öğrenmiştim. Azıcık gücünü benden kıskanıyordu. Ne de olsa alt tarafı kadındım. Niye? Yoldaşlarının ölmesini arzu etmiyorum da ondan. Sen aksini mi düşünüyorsun? Sözcükler güverteye doğru taşındı. 37 çift göz yukarı baktı. Paldemus giysilerini çıkarıp bana verdi. Gemideki en güzel giysilerdi bunlar. Diadolos gelip yanımda durmuştu. Yardım edebilir miyim? Perde gibi tutsun diye pelerini ona verdim. Arkasında elbisemi çıkardım ve tuniği üstüme giydim. Kol gelikleri çok genişti. Bel kısmı kabarıyordu. Pelerine yardım edebilir misin? Diadolos pelerini etrafıma sardı. Ahtapot biçimli altın iğnesiyle tutturdu. Kumaş battaniye gibi ağırdı. Gevşekçe sarkıyor, omuzlarımdan kayıyordu. Özür dilerim ama pek erkeğe benzemediniz. Erkeğe benzememe gerek yok. Erkek kardeşime benzemem gerekiyor. Skylla bir zamanlar onu çok severdi. Belki hala seviyordur, dedim. Hazırladığım macunu dudaklarıma sürdüm. Sümbül ve bal, alıç çiçeği, ceviz kabuğuyla birlikte ezilmiş bıldırcın otu. Daha önce hayvanlarla bitkilere göz bağı uygulamıştım ama kendime hiç yapmamıştım. İçimi sıkan ani bir şüpheye kapıldım. Düşünceyi kovaladım. Bir büyü için en kötü şey başarısızlık korkusudur. Onun yerine Perses'e odaklandım. Rehavet dolu, ukala yüzü, şişkin kasları, kalın boynu, uzun parmaklı, miskin elleri. Bunların her birini sırayla çağırıp içime girmeye yönelttim. Küreklere en sağlam adamları geçir. Hiçbir şey için durmayacaklar ne olursa olsun, dedim. Diadolos başıyla onayladı. Elinde bir kılıç vardı. Diğer adamların da mızraklarla, hançerlerle ve kaba sopalarla benzer şekilde silahlanmış olduğunu gördüm. Hayır, Skylla ölümsüz. Silahların hiçbir faydası yok. Geminin ilerlemesi için ellerinizin serbest olması gerekiyor. Bir anda kınına sokulan kılıçların şakırdısı, yere bırakılan mızrakların gümpürtüsü duyuldu. Ödünç alınmış tuniğinin içindeki Paldemus bile itaat etti. Neredeyse gülecek gibi oldum. Hayatımda hiç böyle hürmet görmemiştim. Perses gibi olmak böyle bir şey miydi? Ama boğazın hafif çizgilerini ufukta seçmeye başlamıştım bile. Diadolos'a döndüm. Dinle, büyünün onu kandırmaması ve beni tanıması ihtimali var. Öyle olursa sakın yakınlarımda durma. Adamların hiçbiri durmasın, dedim. Önce siz geldi. Bütün ağırlığıyla ıslak ıslak üstümüze kapanarak tepeleri, sonra da gökyüzünü gözlerden sakladı. Pek az şey görebiliyorduk. Her şeyi çeken girdabın sesi kulaklarımızı dolduruyordu. Yoğunlaşmış havada ilerlemeyi sürdürdük. Boğaza girdiğimiz sırada ses boğuklaştı. Taş duvarlarda yankılanmaya başladı. Cildim, güverte, küpeşte, bütün yüzeyler deniz serpintisiyle kayganlaşmıştı. Sular köpürdü, bir kürek kayalarının yüzeyine sürtündü. Hafif bir sesti ama adamlar gök gürültüsüymüşçesine irkildi. Tepemizde sislerin içine gömülmüş halde mağara vardı ve Skylla. İlerledik. İlerlediğimizi düşünüyordum ama öyle bir grilik içindeydik ki ne kadar mesafe kat ettiğimizi ya da ne hızla gittiğimizi anlamak imkansızdı. Kürekçiler harcadıkları çabadan ve korkudan titriyordu. Kürek yuvaları da yağlanmış olmalarına karşın gıcırdıyordu. Kürek çekmeyenler halat kangallarının seren direği kaidesinin bulabildikleri herhangi bir siperin arkasına sinmişti. Gözlerimi yukarı diktim. Geldi. Hava kadar, kayalık kadar griydi. Bir şeye benzeyeceğini varsaymıştım hep. yılana, ahtapota ya da köpek balığına. Ama gerçek hali eziciydi. Zihnimin kabul etmek için savaş verdiği bir devasalıktaydı. Boyunları gemi direklerinden uzundu. Altı başı birbirinden uzaktı. Erimiş lav taşları gibi berbat derecede biçimsizdi. Siyah diller kılıç uzunluğundaki dişlerini yalıyordu. Gözleri ter döktürücü korkuları içinde hiçbir şey görmeyen adamların üstündeydi. Kayaların üstünden kayarak daha yakına sokuldum. Yer altındaki kıvıl kıvıl yuvalar kadar leş kokulu, sürüngenimsi bir koku çarptı burnuma. Boyunları havada hafifçe salınıyordu. Ağızlarının birinden ışıltılı bir salya ipliğinin uzayıp düştüğünü gördüm. Vücudu görünmüyordu. Bacaklarıyla birlikte geride sisin içinde saklıydı. Selene'nin onca uzun seneler önce bahsettiği o ucube şekilli, kemiksiz bacaklarıyla birlikte. Skila beslenmek için aşağı sarktığında o bacakların pavuryaların kıvrımlı uçları gibi mağarasının duvarlarına tutunduğunu Hermes anlatmıştı. Tanrı sesimle "Skila!" diye bağırdım. Çığlık attı. Ses aynı anda bin köpeğin havlaması gibi kulakları yırtan bir kargaşaydı. "Skila!" diye bağırdım yine. "Perses'im ben. Seni bulmak için bir sene denizlerde gezindim. Kaltak kardeşim sana yaptığı şey için sürgün edildi," dedim. "Ama daha kötüsünü hak etmişti aslında. Nasıl bir intikam istiyorsun söyle bana. Pasifa ile ben ne istersen yapacağız." 12 göz benim üstüme dikilmişti. Midem kalktı. "Senin için bir tedavi aradık. Seni geri getirecek güçlü bir ilaç. Eski halini özledik." "Skila, içer misin? İlacımızı içecek misin?" Tısladı. Gırtlağından boşanan nefes çürük ve ateş gibi sıcaktı. Ama dikkatini elimden kaçırmıştım bile. Başlarının ikisi küreklerdeki adamları seyretmek üzere dönmüştü. Diğerleri de onları takip etmeye başlıyordu. "Bak!" diye bağırdım. "İşte!" Ağzı açık şişeyi havaya kaldırdım. Yalnızca bir baş bakmaya döndü ama o kadar yeterliydi. İksiri kaldırıp savurdum. Sıvı Skila'nın dişlerinin arka tarafına çarptı. Yutkunurken boğazının dalgalandığını gördüm. Onu eski haline döndürecek efsunu söyledim. Bir an için hiçbir şey olmadı. Sonra Skila çığlık attı. Dünyayı yarıp ikiye ayırabilecek bir sesti bu. Başları dalgalandı. Skila bana doğru daldı. Ancak seren direğini yakalamaya vakit bulabildim. "Koş!" diye düşündüm Diadolos'u düşünerek. Skila geminin kıçına çarptı. Burun ağaç dalı gibi havalandı. Küpeşteden bir parça koptu. Kıymıklar havada uçuştu. Tayfalar etrafımda yuvarlanıyordu. Seren direğini yakalamış olmasaydım suya düşerdim. Diadolos'un bağırarak emirler verdiğini duydum ama onu göremedim. Skila'nın yılan boyunları yeniden geri çekilmeye başlamıştı bile ve bu defa ıskalamayacağımı biliyordum. Darbesini doğruca güverteye indirecek, gemiyi ikiye bölecek, sonra da hepimizi teker teker sudan toplayacaktı. Ama darbe inmedi. Skila'nın başı arkamızda bir yerlerde dalgalara çarptı. Canavar suya doğru çırpınarak saldırdı. Dev çenelerini kayışıyla boğuşan bir köpek gibi çatırtatıyordu. Bulanık zihnim ancak bir an sonra kavrayabildi durumu. Skila ipini sonuna kadar germişti. Bacakları mağarada tutundukları yerden daha ileri uzanamıyordu. Geçmiştik. Skila bunu benimle aynı anda anlamışa benziyordu. Hiddetle haykırdı. Gemimizin geride bıraktığı köpükleri başlarıyla döverek devasa dalgalar çıkardı. Gemi yalpaladı. Alçak yanlarından ve arka tarafından su aldı. Adamlar iplere yapıştı. Bacakları suda sürükleniyordu ama dayandılar. Her geçen an daha da uzaklaşıyorduk. Alnımı direğe dayadım. Giysiler omuzlarımdan kayıyordu. Pelerin boğazımı sıkıştırıyor. Sıcaktan cildim iğneleniyordu. Büyünün etkisi geçmişti. Yeniden kendimdim. "Tanrıçam!" Diadolos diz çökmüştü. Diğerleri de dizlerinin üstünde onun arkasına sıralanmıştı. Onları pek görmedim bile. Karşımda Skila vardı. Aç ağızları ve ölü, boş gözleri. Beni tanımadı diye düşündüm. Perses ya da başka biri olarak tanımadı. Sadece Tanrı olmamın yeniliği bir anlığına dikkatini çekmişti. Zihni gitmişti artık. "Hanımım, bunun için hayatımız boyunca her gün sana kurbanlar sunacağız. Bizi kurtardın, boğazdan canlı geçmemizi sağladın." "Aptallar," dedim. "O canavarı ben yarattım. Gururumdan ve boş hayallerimden ötürü yaptım bunu. Siz de kalkmış bana teşekkür mü ediyorsunuz? Bu yüzden adamlarınızın 12'si öldü. Daha kaç bini ölecek kim bilir? Ona verdiğim ilaç elimdekilerin en kuvvetlisiydi. Anlıyor musunuz ölümlüler?" Sözcükler havayı dağladı. Gözlerinden fışkıran ışıklar adamlara çarpıyordu. Ondan asla kurtulamayacağım. Eski haline çevrilemez. Ne şimdi ne de başka zaman. Şu anda neyse öyle kalacak. Sonsuza dek sizin türünüzdekilerle beslenecek. O yüzden ayağa kalkın. Ayağa kalkın ve küreklerinizi başına geçin. O ahmakça minnettarlığınızı da bir daha duymayayım ağzınızdan. Yoksa sizi pişman ederim. Onlar gibi zayıf varlıklara yaraşacak şekilde sinip titrediler. Ayaklarını sürüye sürüye tökezleyerek uzaklaştılar. Üstümüzde gök bulutsuzdu. Sıcak da havayı güverteye mıhlıyordu. Pelerini çıkardım. Güneşin beni yakmasını istiyordum. Kemiklerime kadar kavurmasını istiyordum. Bölüm 10. 3 gün boyunca o Pruva'da dikildim. Başka bir adada durmadık. Kürekçiler vardiyalar halinde çalışıyor, güvertede uyuyordu. Diadolos küpeşteyi onardı, sonra kürekçilerin arasında sıraya girdi. Girit adasına 7. gün, öğleden hemen önce vardık. Kaptan bizi doğruca kraliyet gemileri için boş tutulan ilk demirleme yerine yöneltti. Rıhtımların gürültüsü ve hareketliliği etrafımda uğuldadı. Koşan, bağıran, güvertelere sandıklar yükleyen adamlar, Poldemes liman reisiyle bir iki kelime konuştu, sonra bize döndü. Hemen gelmeniz gerekiyor, hem siz hem de zanaatkar. Diadolos önce benim gitmem gerektiğini işaret etti. Rıhtımda Poldemes'in peşine düştük. Önümüzde geniş kireç taşı basamaklar sıcaktı, titreşiyordu. İnsanlar yanımızdan akıp geçiyordu. Hem soylular hem uşaklar, güneşten kararmış omuzları çıplaktı. Yukarıda kudretli Knossos'un sarayı, tepesinin üstünde arı kovanı gibi ışıldıyordu. Tırmandık. Arkamda Diadolos'un önümde Pademes'in soluklarını duyuyordum. Basamaklar seneler boyunca aceleyle yürüyen sonsuz sayıda ayakla aşınıp pürüzsüzleşmişti. Sonunda tepeye vardık. Eşiği aşıp saraya girdik. Poldemes bizi kraliçenin dairesine giden dolambaçlı koridorlardan geçirdi. Burası daha da savurganca döşenmişti. Aşı boyası ve mavi bakırla renklendirilmiş resimlerle doluydu ama pencereler örtülüydü. Poldemes çiçekler ve dalgalarla kıvrım kıvrım süslemiş bir kapının önünde durdu. "Kraliçe içeride," diyerek kapıyı çaldı. "Hanımım," dedi, "sizi gücendirdim, özür dilerim. Ama içeride karşılaşacağınız şey için daha çok özür dilerim. Keşke," dedi Diadolos. Kapı açıldı. Saçları Girit stilinde tepede toplanmış bir hizmetçi nefes nefese karşımızdaydı. "Kraliçe doğum yapıyor," diye başlayacak olduğu lafa ama kız kardeşimin sesi onunkini bastırdı. "Geldiler mi?" Pasife odanın ortasındaki mor bir divanda yatıyordu. Cildi terle ışıldıyordu. Karnı da göreni afallatacak derecede şişkindi. İnce yapılı bedeninden ur gibi dışarı fırlamıştı. Kapıdan içeri girdim. "12 ölü," dedim. "Eğlencem ve kibrin uğruna 12 kişi öldü." Beni karşılamak için doğru olarak pis pis güldü. "Skila'nın sana karşı şansını denemesine izin verilmesi gerektiğini düşündüm. Sence de böylesi daha adil değil mi? Dur tahmin edeyim. Onu eski haline döndürmeye çalıştın." "Ah, öyle yapacağını biliyordum. Bir canavar yarattın ve buna ne kadar üzüldüğünden başka bir şey düşünemiyorsun. Ah, zavallı ölümlüler. Onları tehlikeye attım." Ele avuca sığmaz acımasızlığından bir şey kaybetmemişti. Rahatlatıcı bir yön vardı bunda. "Onları tehlikeye atan sendin," dedim. "Kurtaramayan da sen. Söylesene, ölmelerini seyrederken ağladın mı?" "Yanılıyorsun. Kimsenin öldüğünü görmedim. 12 kişi geliş yolunda kaybedilmişti." "Önemi yok. Oradan geçen her gemide daha fazlası ölecek. Sence bir senede kaç ölü olur? 100, 1000? Böyle davranarak benden yardım alamazsın Pasife." "Yardımmış. Hadi oradan. Seni ada denen o kumlu yerden kurtaran benim. Duyduğuma göre arkadaş niyetine aslanlarla ve yaban domuzlarıyla yatıyormuşsun. Gerçi senin için gelişme sayılır bu, değil mi? Mürekkep balığı Glaukus'tan sonra yani." "Bana ihtiyacın yoksa seve seve kumlu adama geri dönerim." "Ah, hadi ama canım. Bu kadar huysuz olmasana. Şaka yapıyorum sadece. Hem ne kadar büyümüşsün. Skila'nın yanından süzülüp geçmişsin. Baksana. Durmadan böbürlenen o ayetesi değil de seni çağırtarak ne iyi etmişim. O sıratı düzelt bakalım. Ölen adamların aileleri için altın ayırmıştım zaten." "Yaşam altınla geri gelmez." "Kraliçe olmadığım belli oluyor. İnan bana, çoğu aile altını tercih eder. Şimdi başka bir şey..." Ama sözünü bitirmedi. homurdandı. Tırnaklarını ayaklarının dibinde diz çökmüş olan hizmetçinin koluna geçirdi. Kızı daha önce fark etmemiştim ama şimdi kolunun derisinin morarmış ve kana bulanmış olduğunu görüyordum. "Dışarı!" dedim kıza. "Herkes dışarı. Burada size yer yok." Hizmetkarların ne kadar hızla kaçıştığını görünce içimde bir tatmin patlaması hissettim. Yüzü hala acıyla çarpılmış haldeydi. "Sence günler oldu ama hareket yok. Kesilip çıkarılması gerekiyor." Doğumla ilgili pek bir şey bilmiyordum. "Dizlerinden içmeyi denedin mi?" "Tabii ki denedim. 8 çocuk doğurdum ben. Kesip çıkar şu lanet şeyi." "Aptal mısın sen? Bebek gibi uykuya yatacak değilim. Söğüt kabuğu ver." "Söğüt baş ağrısı içindir. Ameliyat için değil." "Ver diyorum." Verdim. Pasife şişeyi boşalttı. "Diadolos," dedi. "Bıçağı al." "Pasife," dedim. "Saçmalama. Beni buraya getirttin madem. Kullan." Vahşi bir sesle güldü. "Kesmen için sana güveneceğimi mi düşünüyorsun? Sen sonrası içisin. Ayrıca Diadolos'un yapması uygun. Sebebini o biliyor. Değil mi zanaatkar? Kardeşime şimdi mi söylersin yoksa sürpriz mi olsun?" Diadolos bana, "Ben yaparım. Bu iş bana düşer," dedi. Masaya gidip bıçağı aldı. Bıçağın ağzı saç teli gibi incecik bileylenmişti. "Unutma sakın. Yoldan çıkarsan neler yapacağımı sakın unutma," dedi Pasife. Diadolos yumuşak bir tavırla başıyla onayladı. İlk defa gözlerinde öfkeye benzer bir şey gördüm. Pasife tırnağını karnının alt kısmından geçirerek kırmızı bir iz bıraktı. "Şuradan," dedi. Oda sıcak ve boğucuydu. Ellerimin terle kayganlaştığını hissediyordum. Diadolos'un o bıçağı nasıl sabit tuttuğunu bilmiyorum. Bıçağın ucu kız kardeşimin cildine girdi. Kırmızı altın karışık kan göllendi. Harcadığı çabadan ötürü Diadolos'un kolları gergin, çenesi kilitliydi. Kardeşimin ölümsüz eti karşı koyduğu için çok uzun sürdü ama Diadolos büyük bir dikkatle kesmeyi sürdürdü. Sonunda ışıldayan kaslar aralandı ve altındaki et pes etti. Kardeşimin rahmine giden yol açılmıştı. Pasife bana bakarak, "Sıra sende, çıkar şunu." Kardeşime baktım. "İçeride ne var?" "Sence ne var? Bebek işte." Ellerimi etimdeki açıklığa soktum. Kan sıcak sıcak zonkluyordu. Kasların ve ıslaklığın arasına doğru yavaş yavaş bastırdım. Pasife boğuk bir vıraklama sesi çıkardı. Kaygan açıklığı araştırdım. Sonunda buldum. "Sadece bebekmiş işte." "Tuttum," dedim. Parmaklarım iyice kavrayabilmek için yukarı uzandı. Kendime başını bulmak için dikkatli davranmam gerektiğini söylediğimi hatırlıyorum. Çekmeye başladığımda başının dönmesini istemiyordum. Parmaklarımda bir acı patladı. Öyle bir afalladım ki bağıramadım bile. Saçma sapan şeyler düşündüm. Diadolos bıçağı Pasife'nin içine düşürmüştü mutlaka. Doğum sancısı sırasında Pasife'nin bir kemiği kırılmıştı. Elime batan oydu. Ama acı daha şiddetle kavradı beni. Parmaklarımın iyice derinine geçti, çiğnedi. Diş, dişti bu. O zaman bağırdım. Elimi çekmeye çalıştım ama o şey çenesiyle iyice kıstırmıştı beni. Panik halinde elimi hızla çevirdim. Pasife'nin yarasının dudakları aralandı. O şey ileri kaydı. Oltanın ucundaki balık gibi çırpınıyordu. Yüzümüze gözümüze pislik yağdı. Pasife çığlık çığlığa bağırıyordu. Sonunda doğru dürüst görebildim. İki keskin boynuzla taçlanmış, tüylü, kocaman surat. Kurbağamsı bebek vücudu doğal olmayan bir güçle çırpınıyordu. Gözleri siyahtı ve bana kilitlenmişti. "Tanrılar aşkına bu ne?" diye düşündüm. Yaratık boğulur gibi bir ses çıkarıp ağzını açtı. Kan içindeki ezilmiş elimi kurtardım. Son iki parmağımı, üçüncüsünün de bir kısmını kaybetmiştim. Şeyin çenesi işledi. Aldıklarını yuttu. Sonra sımsıkı kavradığım boğazı beni yeniden ısırmaya çalışarak kıvrandı. Yanımda bir gölge, rengi solmuş, üstüne kan sıçramış Diadolos. "Buradayım." "Bıçak," dedim. "Ne yapıyorsun? Zarar verme ona, yaşaması gerek." Pasife divanında debeleniyordu ama kasları kesilmiş haldeyken ayağa kalkamadı. "Kordon," dedim. "Battaniye," dedim. "Çuval da olur." Diadolos kalın, yün bir yatak örtüsü getirdi, yanımda yere serdi. Paramparça parmaklarımla yaratığı örtünün ortasına sürükledim. Öfkeyle inleyerek mücadele ediyordu hala. İki kere neredeyse elimden kaçırıyordum. Çünkü bu kadarcık sürede bile daha da güçlenmiş gibiydi. Diadolos, "Kafes," dedi. "Bize kafes lazım." "Git bul, ben bunu tutarım," dedim. Koştu, Yaratık çuvalının içinde yılan gibi kıvrıldı. Kumaşa dayanan uzuvlarının çizgisini, o koca kafayı, boynuzların sivri uçlarını gördüm. Kardeşime baktım. Kan içindeydi. Karnı mezbaha gibiydi. Damlalar aşağıdaki sırılsıklam halıya ıslak ıslak düşüyordu. Pasife'nin gözleri çılgınca bakıyordu. İncitmedin ya. Deli misin sen? O şey elimi yemeye çalıştı. Böyle menfur bir şeyin nasıl ortaya çıktığını söyle bana. Yaramı dik. Hayır, anlatacaksın yoksa bırakırım. Bütün kanım kurur. Kaltak, dedi ama nefesi hırıltılıydı. Diadolos, dedi Pasife. Beklediğin an geldi. Bu yaratığın kimin suçu olduğunu kız kardeşime anlat. Diadolos bana baktı. Benim, dedi. Benim suçum. Bu yaratığın yaşamasının sebebi benim. Kafesten ıslak bir çiğneme sesi geldi. Sakalar susmuştu. Tanrılar Minos krallığını kutsamak için bembeyaz bir boğa yolladı. Kraliçe hayvana hayran oldu ve onu daha yakından görmek istedi ama boğa yaklaşan herkesten kaçıyordu. Ben de içinde kraliçenin oturabileceği bir yer olan içi boş bir inek yaptım. Hayvan uyurken sahile çekebilmemiz için tekerlek de koydum. Sanmıştım ki sadece... Hiç aklıma gelmedi. Aman hadi oradan, dedi Pasife tükürür gibi. Sen kekeleye laf anlatana kadar dünyanın sonu gelir. Kutsal boğayla düzüştüm, tamam mı? Şimdi al şu iplikle iğneyi. Kardeşimin yarısını dikip kapattım. Yüzleri ihtiyatlı bir ifadesizliğe bürünmüş, askerler gelip kafesi iç taraftaki dolaplardan birine taşıdılar. Pasife arkalarından seslendi. Benden izin almadan kimse yanına gitmeyecek. Ayrıca bir şeyin verin de yesin. Sessiz hizmetçiler her gün böyle işler yapıyormuşçasına sırılsıklam halıyı kıvırdı. Yarasını dikerken tanrılar seni cezalandıracak demiştim ama Pasife neşeli bir şefkatle gülmekle yetinmişti. Sen ne bilirsin ki? Tanrılar canavarlara bayılır. Hermes'le mi konuştun? Hermes mi? Onun konuyla ne ilgisi var? Karşımda apaçık duran şeyi bir Olimposlu'dan öğrenmeye ihtiyacım yok. Bunu herkes bilir. Her zamanki gibi sen hariç. Parmaklarınızı sarabilir miyim? Dedi Diadolos. Hayır dedim. Teşekkür ederim. Kendi kendilerine düzenirler. Hanımım, hayatımın sonuna dek size borçlu kalacağım. Gelmeseydiniz yerinizde ben olacaktım. Omuzları gergindi. Sanki inecek bir darbeye karşı sağlam durmak ister gibiydi. Bana son teşekkür ettiğinde onu hiddetimle yakmıştım. Ama şimdi daha fazlasını anlıyordum. Canavarlar yaratmanın ne anlama geldiğini Diadolos da biliyordu. Öyle olmadığına memnunum, dedim. Senin parmakların tekrar çıkmazdı. Sesini alçalttı. Yaratığı öldürmek mümkün mü? Bilmiyorum. Pasife öldürülebileceğine inanır gibi. Ama öyle olsa bile yaratık beyaz boğanın yavrusu. Bir tanrı tarafından korunuyor olabilir ya da ona zarar verenleri lanete boğabilir. Düşünmem gerek. O zaman bir kafes daha yapmam gerek. Öteki fazla uzun dayanmaz. Gitti. Kanlar hala yanaklarımda kuruyup katılaşıyordu. Kollarım yaratığın leş kokusuyla yağlı yağlıydı. Kafam bulanık ve ağırdı. Onca kanın havayı kirletmesinden ötürü midem bulanıyordu. Hizmetçileri çağırırsam beni bir banyoya götürürlerdi ama bunun yetmeyeceğini biliyordum. Kardeşim böyle menfur bir şeyi niye yapmıştı? Ya beni çağırmasının sebebi? Çoğu naiyat görevden kaçardı ama nereitlerden biri yapardı belki. Onlar canavarlara alışkındı. Ya da Perses. Pasife niye Perses'i çağırmamıştı? Aklımda hiçbir cevap yoktu. O zaman bir şeyi anladım. Kardeşim benden iki kat güçlü bir tanrıçaydı belki ama ben de ondan iki kat güçlü bir cadıydım. Ufalanan çerçöpleri işime yaramazdı. Ayya'dan getirdiğim kendi otlarım da ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar yeterli gelmezlerdi. Canavar Girit'e bağlıydı. Her ne yapılacaksa beni Girit yönlendirmeliydi. Salonlardan ve koridorlardan geçerek sarayın merkezine döndüm. Orada limana değil de iç taraflara, geniş, parlak bahçelere ve çardaklara inen basamaklar görmüştüm. Bu bahçe ve çardaklar da uzaklardaki tarlalara açılıyordu. Dört bir yanda işi başından aşkın kadınlarla erkekler zemine döşeli yassı taşları süpürüyor, meyve topluyor, arpa dolu sepetleri yükleniyordu. Minos ve Pasife ile yaşadıklarına göre benden daha kanlı şeyleri bile görmezden gelmeye alışkın olduklarını tahmin ettim. Gözlerim gökyüzüne yükselen kapkara silüetteydi. Bu dağ, dikti dağ diyorlardı. Ne aslanlar ne kurtlar ne de ayılar oraya ayak basmaya cesaret edebiliyor. Sadece kocaman boynuzları deniz kabukları gibi kıvrımlı kutsal keçiler çıkıyordu. En sıcak mevsimde bile orman karanlık ve serindi. Geceleri avcı Artemis'in parıltılı yayıyla tepelerinde dolaştığı söylenirdi. Zeus da gölgeli mağaralarından birinde doğmuş ve çocuklarını yiyen babasından saklanmıştı. Oraya gitmeye karar verdim. Ölümlü gibi değil, tanrı gibi yürüdüm. Mesafeler ayaklarımın altından akıp gitti. Tepelerin eteklerine erişip tırmanmaya başladığımda alacakaranlıktı. Dallar üstümde kucaklaşıyordu. Gölgeler cildimi sızlatarak sular gibi derinleşip yükseldi. Ayağımın altında bütün dağ oğullar gibiydi. Kana bulanmış ve acılar içinde olmama karşın içimden bir neşe fışkırdığını hissettim. Yosunları, tümsekleri yukarı doğru takip ettim ve bir ak kavağın dibinde çiçek açmış bir geyik otu öbeği buldum. Yaprakları güçle doluydu. Kırık parmaklarıma bastırdım. Daha sonra gümüşlenmiş yaprakların altında kıyıya oturdum ve Diadolos'un sorusunu düşündüm. Yaratığın öldürülmesi mümkün mü? Tanrılar arasında birkaçının kehanet yeteneği, bulanık sulara bakıp kaderin ağlarını neler getireceğini görme becerisi vardır. Her şey önceden sezilemez. Çoğu tanrının ve ölümlünün hayatları hiçbir şeye bağlı değildir. Belli bir plana uygun olmaksızın kah şurada, kah burada birbirlerine karışır ve açılırlar. Bir de kaderlerini düğüm gibi boyunlarında taşıyanlar ne kadar kavislendirmeye çalışsalar da hayatları döşemeli kalas gibi dümdüz ilerleyenler vardır. Kainlerimizin görebildikleri bu hayatlardır. Bir görüntü oluştu. Kıvrım kıvrım sislerden meydana gelmiş gibi narin ve solgundu. Dumanlar saçan bir meşale uzun koridorlarda ine çıka ilerliyordu. Belirsiz iz taş bir geçide açıldı. Yaratık doğal olmayan dişlerini göstererek kükredi. Çürüyen paçavralara bürünmüştü. İnsan kadar uzun boyluydu. Elinde kılıç olan bir ölümlü, yaratığı öldürmek için gölgelerden dışarı sıçradı. Sis dağıldı. Gölcük yeniden berraklaştı. Cevabımı almıştım ama umduğum cevap değildi bu. Yaratık ölümlüydü ama bebekken ölemezdi. Ne benim elimle ne de Diadolos'unkiyle. Uzun yıllar ötesinde yatan bir kaderi vardı ve bunu yaşamalıydı. O zamana kadar sadece kilit altında tutulabilirdi. Bu da Diadolos'un işi olacaktı ama ona yardım etmemin bir yolu bulunabilirdi. Gölgeli ağaçların arasında gezindim. O yaratığı ve ne gibi zayıflıkları olabileceğini düşündüm. Aç kurt gibi benimkilere kilitlenen siyah gözlerini hatırladım. Elim için benimle savaşırkenki kudurmuş açlığını. Öyle bir iştahı doyurmak için ne gerekirdi? Tanrı olmasaydım kolumdan yukarı ilerleyip santim santim yutacaktı beni. Yapraklarla kökleri gölün yanına taşıyıp kayaların üstünde ezdim. Macunu şişelerimden birine doldurdum. Üstüne gölden biraz su ekledim. Dalgalar hala ellerimden yıkadığım kanları taşıyordu. Hem benim hem de kız kardeşimin kanını. İksir bunu bilirmiş gibi kırmızı ve siyah halde girdaplanarak döndü. Avluda bir kız dans ediyordu. Müzik yoktu ama ayakları kusursuz bir ritim tutturmuştu. Her adımı sessiz bir davulun vuruluydu. Kız da dalga gibi hareket ediyordu. Zarafetle ama amansız durmak bilmez bir ivmeyle. Başında bir prenses tacı ışıldıyordu. Nerede olsa tanıdım onu. Diadolos'un provasındaki kız. Beni görünce kızın gözleri tıpkı heykelinin gözleri gibi irileşti. Başıyla selam verdi. Kirke teyze, tanıştığımıza memnun oldum. Ariadne'yim ben, dedi. Kızda pasif eden taraflar görebiliyordum ama ancak özellikle aradığım takdirde. Çenesi, köprücük kemiğinin narini. Yeteneklisin. Teşekkür ederim. Annemle babam seni arıyor. Ona ne şüphe ama Diadolos'u bulmam gerekiyor. Seni götüreyim ama dikkatli olmalıyız. Muhafızlar dolaşıyor. Hareket ettiği için sıcak ve hafifçe nemli parmaklarını benimkilere kaydırdı. Düzinelerce dar ara geçipten geçirdi beni. Taşların üzerindeki ayakları sessizdi. Sonunda bronz bir kapıya geldik. Ariadne belli bir ritimle 6 kere vurdu kapıya. Şimdi oynayamam Ariadne, işim var. Kirke hanımlayım, dedi Diadolos. Dikti dağına gittim, yaratığın kaderini gördüm. Ölebilir ama şimdi değil. Onu ortadan kaldırmak kaderinde yazılı olan bir ölümlü gelecek. Ne kadar sonra olacağını bilmiyorum. Gördüğüm görüntüde yaratık yetişkindi. O zaman onu kilit altında tutacağız. Evet, yardımcı olacak bir iksir karıştırdım. Yaratık aç. Yediğini gördüğün et var ya ondan istiyor. Doğasında var bu. O açlığı ortadan kaldıramam ama bazı sınırlar koyabilirim. Ne olursa minnettarım. Henüz minnettar olma. İksir senenin 3 mevsimi iştahını yatıştıracak ama her hasat mevsiminde iştah yeniden canlanacak. Doyurulması şart. Anlıyorum. Diğer zamanlarda da tehlikeli olmayı sürdürecek ama vahşi bir hayvan nasıl tehlikeliyse öyle. Başıyla onayladı ama hasat zamanını ve yerine getirilmesi şart olan beslemeyi düşündüğünü gördüm. Arkasında ısıyla kızıl kızıl titreşen eriyeklere bir göz attı. Kafesi yarın sabah bitiriyorum. Güzel, ne kadar çabuk o kadar iyi. Ben de büyüğü hazırlayayım o zaman. Doğan şu bebekten bahsediyordunuz değil mi? Dedi Ariadne. Öldürülene kadar kilit altında tutulması gereken o, değil mi? Evet. Hizmetkarlar bebeğin canavar olduğunu söylüyor. Meseleyi babama sorunca bana bağırdı. Ama bebek yine de benim kardeşim değil mi? Annem ve beyaz boğayı biliyorum, dedi. Tereddüt ettim. Pasifenin çocuklarının uzun süre masum kalması imkansızdı. Yarım kan kardeşin olduğunu söyleyebilirsin herhalde. Gel hadi beni kralla kraliçeye götür, dedim. Kraliyet asaletindeki zarif grifonlar duvarlardaki tüylerini düzeltiyordu. Pencerelerden güneş dökülüyordu. Pasife her tarafından sağlık fışkırır halde gümüş divanında uzanmıştı. Nerelerdeydin? Bu canavarla ilgilenilmesi gerek. Buraya getirilmenin sebebi bu. Bir iksir yaptım. Yaratığı yeni kafesine daha güvenle geçirebilmemiz için. İksir mi? Ölüsünü istiyorum o hayvanın. Sevgilim, isterik isterik konuşma, dedi Pasife. Kız kardeşimin fikrini duymadım bile daha. Devam et Kirke, lütfen. Göstermelik bir beklentiyle çenesini eline dayadı. İksir yaratığın açlığını senenin 3 mevsimi boyunca bastıracak. Bu kadar mı? Hadi ama Minos, Kirke'yi üzeceksin. Bence çok tatlı bir büyü bu kardeşim. Oğlumun iştahının dizginlenmesi biraz zor değil mi? Mahkumlarımızın yarısını bitirdi bile. Yaratığın ölmesini istiyorum. Son sözüm bu, dedi Minos. Öldürülemez, dedim Minos'a. Şimdi olmaz, kaderi uzak bir gelecekti. Kader? Ah, anlatsana, kaçıp tanıdığımız birini mi yiyecek? Pasife neşeyle ellerini çırptı. Minos'un rengi soldu ama adam bunu saklamaya çalıştı. Sağlama alın, zanaatkarla birlikte yaratığın emniyeti bir yerde tutulmasını sağlama alın, dedi. Evet, diye cıvıldadı Pasife. Sağlama alın. Dışarı çıkarsa neler olabileceğini düşünmek hiç hoşuma gitmiyor. Kocam Zeus'un oğullarından biri olabilir ama kendisi fena halde ölümlüdür. İşin aslı... Bence galiba o yaratıktan korkuyor. Budalanın birinin kız kardeşimin pençeleri arasında düştüğünün 100 kere görmüştüm. Minos durumu pek çoğundan daha kötü karşılıyordu. Parmağını bana doğru bıçak gibi salladı. Duydun mu? Beni açık açık tehdit ediyor. Senin suçun bu. Senin ve yalancı ailenin. Babam bu kadını hazineymiş gibi verdi bana ama yaptıklarını bilseydin. Ah, birazını anlatsana. Bence Kirke'ye cadılık işlerini takdir edecektir. Sen üstlerinde tepindiğin sırada ölen 100 kız mesela. Ona ne dersin? Ariadne'nin yanında hiç kıpırdamadan durduğunu hissediyordum. Keşke burada olmasaydı diye düşündüm. Rezil harpya. Ölümlerine senin büyün sebep oldu. Nefretten başka bir şey çıkarmıyorsun ortaya. O canavarı doğmasına fırsat vermeden rahminden söküp almam gerekirdi. Ama buna cesaret edemedin değil mi? Sevgili baban Zeus'un böyle yaratıklara nasıl düşkün olduğunu biliyorsun. Yoksa bütün piç kahramanlara şöhretlerini nasıl kazanacaktı ki? Aslında aklıma geldi de senin de bir kılıç kapmak için yaltaklanman gerekmiyor muydu? Aa, unutmuşum. Hizmetçi kızlar hariç öldürmeye hevesin yoktur. Canım kardeşim, bu büyüyü gerçekten öğrenmelisin. İhtiyacın olan sadece... Minos koltuğundan kalkmıştı. Tek bir kelime daha etmekten men ediyorum seni. Pasife pırıl pırıl sesiyle güldü. Yaptığı her şey gibi bu da hesaplıydı. Minos hiddetten köpürmeye devam etti ama ben Pasife'ye bakıyordum. Boğayla çiftleşmesini sapıkça bir heves olarak görüp bir köşeye itmiştim ama Pasife heveslerle yönetilemez, kendisi onları yönetirdi. Yüzünde gerçek bir duyguyu en son ne zaman görmüştüm? Doğum yatağında yüzü telaştan çarpılmış halde canavarın yaşaması gerektiğini haykırdığını hatırladım. Niye? Sebep sevgi değildi. Pasife'nin içinde sevgiden eser yok ki. Demek ki yaratık bir şekilde amaçlarına hizmet ediyordu. Her mesle geçirdiğim saatler bana dünyadan getirdiği onca haber bir cevap bulmama yardımcı oldu. Pasife Minos'la evlendiği sırada Girit krallıklarımızın en zengini ve en ünlüsüydü. Ancak o zamandan beri Miken'de, Troya'da, Anadolu'da ve Babil'de her gün daha kudretli imparatorluklar yükseliyordu. Yine o zamandan beri Pasife'nin kardeşlerinden biri ölüleri diriltmeyi, diğeri ejderha terbiye etmeyi öğrenmiş, Kız kardeşi ise Skylla'yı dönüştürmüştü. "O kadar komik ki," diyordu Pasife. "Anlaman ne kadar uzun sürdü. Gayretlerinden duydukları zevk yüzünden mi öldüklerini sanmıştın? Senden onlara geçen saf mutluluk yüzünden." "İnan bana." Yanımda hava kadar sessizce duran Ariadne'ye döndüm. "Gel," dedim. "Burada işimiz bitti." Dans alanına döndük. Defnelerle meşeler başımızdan üstünde yeşil yapraklarını yaymıştı. "Büyünü yaptığında," dedi Ariadne, "kardeşimin canavarlığı o kadar korkunç olmayacak." "Umudumu yönde," dedim. Bir an geçti. Ariadne orada bir sır saklarmışçasına ellerini göğsünde kavuşturarak bana baktı. "Biraz benimle kalır mısın?" Dansını seyrettim. Kolları kanat gibi kıvrılıyordu. Genç, güçlü bacakları kendi hareketlerine aşıktı. Ariadne'nin hafif ayakları daireyi bir daha bir daha dolaştı. Her adımı kusursuzdu. Kendisine verdiği bir hediyeydi sanki. Ariadne de hediyeyi gülümseyerek kabul ediyordu. Onu omuzlarından yakalamak istedim. "Ne yaparsan yap," demek istedim. "Aşırı mutlu olma. O zaman başından aşağı ateşler yağar." Bir şey söylemedim. Bıraktım dans etsin. Bölüm 11. Güneş uzaklardaki tarlalara dokunduğunda muhafızlar Ariadne'yi almaya geldi. Annesiyle babası prensesi çağırıyor. Onu alıp götürdüler. Bana da odam gösterildi. Uyudum. Ertesi sabahta Diatolos beni görmeye geldi. Kapımı açtığımda gülümsedi. Ben de karşılık olarak gülümsemeden edemedim. "Beyaz boğaya ne oldu biliyor musun?" "Hayır." "Pasife şişmeye başlayınca boğa da ortadan yok oldu. Rahipler bunun boğanın son kutsaması olduğunu söyledi. Bugün birinin canavarın refahımızın artması için tanrıların bir hediyesi olduğunu söylediğini işittim. Doğuştan aptal değiller. Sadece iki akrep arasında kalmış durumdalar." "Ariadne farklı," dedim. Başıyla onayladı. "Onun için umutlarım var. Yaratığa koymaya karar verdikleri ismi duydun mu? Minotaurus. Öyle vakti 10 gemi bu haberle yola çıkıyor. Yarın da 10 tane daha gidecek." "Akıllıca," dedim. "Minos canavarı sahipleniyor. Böylece boynuzluğunun biri olmak yerine kardeşimin ihtişamına ortak çıkıyor. Canavarlar peyda eden ve onlara ismini veren ulu kral oluyor." "Kesinlikle öyle." Yaratığın yeni kafesinin bulunduğu büyük kiler odasına gelmiştim. Gümüş grisi madenden dövülmüş olan kafes gemi güvertesi kadar genişti. Uzunluğu da güvertenin yarısı kadar vardı. Ellerimi pürüzsüz ve körpe ağaçlar kadar kalın parmaklıklara dayadım. "Yeni bir madde," dedi Diadolus. "İşlenmesi daha zor ama daha dayanıklı. Öyleyken bile yaratığı sonsuza dek tutamaz. Şimdiden delicesine güçlü, üstelik daha yeni doğdu. Ama bu sayede daha kalıcı bir şey ayarlayacak zamanı bulacağım." Gidip yanına diz çöktüm. Minotaurus eskisinden büyüktü. Madeni çerçeveye yaslanan gövdesi kocamandı. Doğum sıvılarından temizlenmiş ve kuruydu artık. Bu da boğa ile bebek arasındaki çizgiyi iyice çarpıcı hale getiriyordu. Yaratık bayat et kokuyor. Kafesin dibinde uzun kemikler takırdıyordu. Girit'teki mahkumlardan biri. Yaratık şimdi iri gözlerle beni seyrediyordu. Ayağa kalktı, burnunu kırıştırarak havayı kokladı. Keskin ve heyecanlı bir inilti çıkardı. Beni hatırlamıştı. Kokumu ve etimin tadını. Yalvaran bebek bir kuş gibi dar ağzını açtı. Biraz daha. Fırsatı kullandım. Güç sözcüklerini mırıldandım ve iksiri kafese açık kırtlağından aşağı soktum. Yaratık boğulur gibi oldu. Parmaklıklara doğru atıldı ama daha bunu yaparken bile gözleri değişiyor, içlerindeki gazap dağılıyordu. Hayvan biraz kıpırdandı, kemikler ayaklarının altında tıkırdıyordu. "Bir şey yok," diye mırıldandım. Bunu kendime mi, Diadolos'a mı, yaratığa mı söylüyordum bilmiyordum. Yavaş yavaş elimi canavara doğru uzattım. Burun delikleri açılıp kapandı. Koluna dokundum, şaşkınlıkla pofurdadı ama başka bir şey yapmadı. "Gel," diye fısıldadım. Kafesin küçük açıklığından geçerken eğilerek ve hafifçe tökezleyerek geldi. Beklentiyle, neredeyse tatlılıkla bana baktı. "Ariadne, ona kardeşim," demişti. Ama kız kardeşimin zaferiydi bu. Hırsının ete kemiğe bürümüş hali, Minos'a karşı kullanacağı kırbacıydı. Eski kafesi alıp geriledim. Hayvan sakinleşmişti. Hasat zamanı geldiğinde gazapla çığlıklar atacaktı. Parmaklıklara saldıracak, koparıp açmaya çalışacaktı. "Nasıl yaptın bunu?" dedi Diadolos. "Ne de olsa yarı yarıya hayvan," dedim. "Aya'daki bütün hayvanlar evcildir. Büyü bozulabilir mi?" Benden başkası bozamaz. Anahtar? Bir yere atmayı planlıyorum. Hayvanı başka yere götürmemiz gerektiğinde parmaklıkları keseceğim. Bu akşam şölen var, dedi Diadolos. Gitmiyorum. Girit sarayı halkıyla işim bitti. Yakında gideceksin o zaman. Onun için kralla kraliçenin insafına kalmış durumdayım. Gemileri olan onlar. Ama çok uzun süreceğini sanmam. Minos'un Girit'ten bir cadının eksilmesine sevineceğini düşünüyorum. Eve dönmek iyi olacak. Bu akşam yüzümü göstermek zorundayım, dedi Diadolos. Ama yemekten önce bir mazeret uydurup izin isteyebileceğimi umuyorum. Tereddüt etti. Tanrıçam, haddimi aştığımı biliyorum ama birlikte yemek yeme onurunu bahşeder misiniz bana? Ay çıktığında gelmemi söylemişti. Ona ait kısım Pasife'nin odalarının olduğu tarafın diğer ucundaydı. Şans mıydı, özellikle mi böyle seçilmişti bilmiyorum. Diadolos daha önce üstünde gördüğüm her şeyden daha güzel bir pelerin giymişti ama ayakları çıplaktı. Şölen nasıldı? Kaçtığına memnunum. Sesi ekşiydi. Görkemli boğa adamın doğuşunun hikayesini anlatması için bir ozan getirmişler. Boğa adam bir yıldızdan düşmüş anladığına göre. İçteki odaların birinden ufak bir oğlan fırladı. Oğlum, dedi Diadolos. Baka kaldım. Diadolos'un sırrının bir çocuk olabileceği aklıma bile gelmemişti. Çocuk bebek bir saraylı gibi diz çöktü. Soylu hanımım, babamın evine hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Söyle bakalım, baban için uslu bir çocuk oluyor musun? Aa, evet. Tek kelimesine inanmayın. Şeker gibi tatlı görür ama canının istediğini yapar. Çocuk babasına gülümsedi. Aralarındaki eski bir şakaydı bu. Diadolos elini oğlunun omzuna koydu. İkaros, dedi. Yatma vakti geldi. Git dadını bul. Gelip bana iyi geceli öpücüğü verecek misin? Elbette. Çok güzel bir çocuk, dedim. Annesinin yüzünü almış. Doğumda öldü. Uzun süredir tanımıyordum ama iyi bir kadındı. Evliliği kardeşiniz ayarlamıştı. Üzüldüm, dedim. Başını eğdi. Zor olduğunu kabul ediyorum. Ona hem babalık hem analık etmek için elimden geleni yaptım ama mahrumiyet hissettiğini biliyorum. Hangi kadının yanından geçsek onunla evlenip evlenmeyeceğimi soruyor. Evlenecek misin peki? Zannetmiyorum. Pasife'nin elinde bana zarar vereceği yeteri kadar silah var. İlla evleneceksin diye ısrar etmeseydi ilk evliliğimi de yapmazdım zaten. Kocalığa uygun olmadığımı biliyorum. Çünkü ellerim işimle meşgulken benden mutlusu olmuyor. Ondan sonra da eve geç ve leş gibi geliyorum. Cadılık ve mucitliğin o yönü ortak, dedim. Ben de iyi bir eş olmazdım zannediyorum. Talipliler kapımı kırdığından değil tabii. Anlaşılan gözden düşmüş cadılara talep pek fazla değil. Bana kalırsa kardeşinizin katkısı da büyüktür bunda. Onunla açık açık konuşmak kolaydı. Yüzü derinliklerinde her şeyi güvenle tutacak sakin bir göl gibiydi. Büyüdüğünde yaratığı nasıl kilit altına tutacağını düşündün mü? Düşündüm. Sarayın altının nasıl balpeteği biçimli olduğunu gördüm. Bugünlerde Girit'in zenginliği tahıl değil de altın olarak saklandığından kullanılmayan 100 kiler odası var. Onları bir çeşit dehlize dönüştürebileceğime inanıyorum. İki ucunu kapat, bırak yaratık içeride dolaşsın. Aşağıdaki geçitlerin hepsi kaya yatağına uyulmuş. O yüzden kaçacak yeri yok. İyi fikirdi. Olağanüstü bir şey olacak, dedim. Yetişkin bir canavarı barındırabilecek bir dehliz. İyi bir isim bulmak zorundasın. Minos'un kendisini de işin içine katacak bir öneride bulunacağına kuşkum yok. Kalıp yardım edemediğim için üzgünüm. Hak ettiğimden fazla yardımcı oldun zaten. Bir boğaz temizlendi. Dadı eşikte duruyordu. Oğlunuz, efendim. Ah, dedi Diadolos, affedersin. Sabırla oturamayacak kadar huzursuzdum. Odayı arşınladım. Buranın Diadolos'un harikalarıyla dolu olmasını, her köşede heykeller ve oymalar bulunmasını beklemiştim ama sade bir odaydı. Mobilyalar süslenmemiş ahşaptandı. Diadolos döndü. İyi geceler öpücüğü, diye açıkladı. Mutlu bir çocuk. Şimdilik öyle. Tutsak olduğunu anlayamayacak kadar küçük. Altın da olsa kafes kafestir. Peki kaçabilseydiniz nereye giderdin? Beni neresi kabul ederse ama seçebilsem Mısır'ı seçerdim. Knossos'u çamur yığını gibi gösteren şeyler inşa ediyorlar. Rıhtımdaki bazı tüccarlardan nisanı öğreniyorum. Bence bizi hoş karşılarlardı. Güzel yüzüne baktım. Yakışıklı olduğundan değil, kendisi olduğundan, güzel bir maden gibi güç kazanacak şekilde tavına getirilip dövülmüş olduğundan. İki canavarla yan yana savaşmıştık ve Diadolos bocalamamıştı. Onun yerine, umarım bir gün Mısır'a gidersiniz, dedim. Yemeğimizi bitirdik. Karanlık koridorlardan yürüyerek odama döndüm. Güzel bir akşam olmuştu ama sinirliydim. Kafam karışıktı. Zihnim yatağından kaldırılmış nehir kumu gibiydi. Diadolos'un özgürlüğünden bahsetmesi kafamda çınlayıp duruyordu. Sesinde öyle bir özlem, öyle bir acılık vardı ki ben kendi sürgünümü hak etmiştim hiç değilse ama Diadolos masumdu. Orada sadece Pasife için bir ganimet olarak ve Minos'un kibri uğruna tutuluyordu. İkaros'tan bahsettiği sırada gözlerinin nasıl olduğunu, o saf, ışıltılı sevgiyi düşündüm. Kardeşim için bu bir araçtan, Diadolos'un başının üstünde sallanıp onu köle haline getirecek bir kılıçtan başka bir şey değildi. Minyatoros'a öyle dalmıştım ki bütün bunların Pasife için nasıl bir zafer olduğunu görmemiştim. Sadece canavar ve yeni şöhreti değil, onlarla birlikte gelen her şey. Diadolos'un suç ortaklığına zorlanması, Minos'un küçük düşük kıvranması, bütün Girit'in korkuya esir düşmesi. Midem yanıyordu. Hücreme sırtımı döndüm. Bir tanrı olarak görünmeden yürüdüm. Uyuklayan muhafızların, gece hizmetkarlarının yanından geçtim. Kız kardeşimin odasının kapısına varıp içeri girdim. Yatağının tepesinde durdum. Yalnızdı. Uyurken kendisinden başka kimseye güvenmezdi. Beni buraya niye çağırdın? Kabul ettiğini duyayım. Sana bir armağan vermek istemiştim elbette. O kadar kan kaybettiğimi görmek başka kimin böyle hoşuna giderdi? En az 1000 kişi geliyor aklıma. Yeni bağlama büyünü Skylla üzerinde kullanamaman çok yazık. Ama annesinin kanına ihtiyacım var elbette. Köpek balığı kara itisin sana boyun eğeceğini sanmıyorum. Beni küçük düşürmek istedin, dedim. Oğluma Asterion adını vermeyi düşünüyorum, dedi. Beğendin mi? Yıldızlı demekti bu isim. Bir yamyam için hayatımda duyduğum en güzel isim. Bu kadar büyütme, yamyam olamaz. Yiyeceği başka minyatürüs yok. Gerçi düşündüm de kentaurlar sayılır mı? Aralarında bir çeşit akrabalık olmalı. Sence de öyle değil mi? Perses'i çağırabilirdin. Perses? Ya da Aites'i? Doğrulup oturdu. Örtüler üstünden kaydı. Bir güneş ara balta dikti dağının muazzam cüssesi. Ah, bütün gece konuşuruz umarım, dedi. Saçlarını örerim, taliplerimize güleriz. Sesini alçalttı. Bence Diadolos seni hemen alır. Öfken bendini yıktı. Ben senin köpeğin değilim. Yemleyip tuzağa düşüreceğin ayı da değilim Pasife. Geçmişimize karşın, ölüme yolladığın adamlara karşı sana yardıma geldim. Canavarınla ilgili sana yardım ettim. İşini senin yerine yaptım. Buna karşılık senden alay ve küçümsemeden başka bir şey göremiyorum. Entrika dolu hayatında bir kez olsun doğruyu söyle. Beni buraya soytarın yapmak için getirdin değil mi? Ah, onun için bir çaba harcamama gerek yok ki. Sen kendin yeterince soytarısın zaten. Komik, dedi. Bence bunca zaman sonra bile sırf itaatkar olduğun için ödüllendirilmeyi bekliyorsun. O dersi babamızın salonlarında öğrendiğini zannediyordum. Kimse senin kadar ezilip üzülmedi. Ona rağmen Yüce Helios senin üstüne daha fena bastı. Çünkü zaten ayaklarının dibine serilmiş haldeydin. Sana Helios'la ve diğerleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. İyi olup olmadığını aldırmıyorlar. Kötü olup olmadığını hemen hemen hiç aldırmıyorlar. Dinlemelerini sağlayan tek şey güçtür. Bir amcanın gözdesi olmak, bir tanrıyı yatakta memnun etmek yetmez. Güzel olmak bile yetmez. Çünkü onlara gidip diz çökerek uslu durdum, bana yardım eder misin dediğinde kaşlarını çatarlar. Ah tatlım, olacak şey değil. Ah bir tanem, bununla yaşamayı öğrenmelisin. Helios'a sordun mu? Onun sözünden çıkmam biliyorsun. Yere tükürdü. İstediklerini alır, karşılığında da sana sadece zaten ait olan prangaları verirler. Ezildiğini 1000 kere gördüm. Ben de seni ezdim. Ve her defasında şimdi tamam artık yetti. Ağlaya ağlaya taş olacak. Gaklayan bir kuş olacak. Bizden ayrılacak ve oh diyeceğiz diye düşündüm. Ama sen her seferinde ertesi gün geri geldin. Cadılığını ortaya koyduğunda hepsi şaşırdı. Ama ben bunu uzun süredir biliyordum. Yere yapıştırılıp ezilemeyeceğini, zavallı farecik sızlanmalarına karşın görmüştüm. Sen de onlardan benim kadar nefret ediyordun. Bence gücümüz buradan geliyor. Sözleri müthiş bir çağlayan gibi çarpıyordu bana. Söylediklerini güçlükle kavrayabiliyordum. Ailemizden nefret mi ediyordu? Pasife bana daima ailemizin damıtılmış hali, kanımızın kibirli acımasızlığına dikilmiş ışıltılı bir anıt olarak görülmüştü. Bütün bunlar böyle madem, dedim. Bana karşı niye o kadar yırtıcıydın? Aites'le ben yalnızdık. Bizimle arkadaş olabilirdin. Arkadaş? O salonlarda arkadaşlık yoktur. Ayrıca Aites de hayatında bir kadından hoşlanmış değildir. Bu doğru değil. Senden hoşlandığını zannettiğim için mi? Güldü. Terbiyeli bir maymun olduğun, söylediği her sözün ardına alkışladığın için sana tahammül ediyordum. Perses'le sen de farklı değildiniz, dedim. Perses'i hiç tanımıyorsun sen. Onu mutlu etmek için neler yaptığımı biliyor musun? Neler yapmak zorunda kaldığımı? Daha fazlasını duymak istemiyordum. Yüzü hayatımda hiç görmediğim kadar çıplak, her sözcüğü sırf bu şekle sokmak için senelerce yontmuş gibi sipsivriydi. Sonra babam beni Minos denen bu eşeğe verdi. Onunla uğraşabilirdim. Uğraştım da. Artık düzeldi ama çok uzun bir yol kat etmem gerekti ve eski halime hiçbir zaman dönemeyeceğim. O yüzden sen bana söyle kardeşim, senin yerine kimi çağırsaydım? Beni azarlayıp kırıntılar içine yalvartacak tanrılardan birini mi? Yoksa denize bakıp hiçbir işe yaramadan kırıtacak bir nimpayı mı? Yine güldü. İkisi de ilk diş darbesinde çığlıklar atarak kaçardı. Acıya hiç dayanamazlar. Bizim gibi değiller. Ben senin gibi değilim, dedim. Hayır, değilsin. Sen babam gibisin, aptalsın ve ahlak taslıyor. Anlamadığın her şeye gözlerini kapatıyorsun. Söylesene, canavarlar ve zehirler yapmasaydım ne olacaktı sence? Minos kendine kraliçe istemiyor. Tek istediği bir kavanozda tutup ölünceye dek besleyebileceği ahmak bir pelte. Beni seve seve sonsuza dek zincire vurdururdu. Bunu yapmak için de babasına tek bir kelime söylemesi yeter. Ama söylemiyor. Ondan önce ona ne yapacağımı biliyor. Babamın Minos için Pasifer'in haddini bilmesini sağlayacaktır dediğini hatırladım. Ama babam Minos'a ancak belli bir yere kadar müsamaha gösterir. Kahkahası kulaklarımı tırmaladı. Kıymetli barışını korumasını sağlayacağını bilse babam beni kendisi zincire vurur. Sen bunun kanıtısın. Zeus'un çadırlıktan ödü kopuyor. O yüzden bir kurban istedi. En değersiz sen olduğun için babam seni seçti. Şimdi o adaya tıkılmış durumdasın ve oradan asla ayrılmayacaksın. Hiçbir işime yaramayacağını bilmem gerekirdi. Defol. Defol, seni bir daha gözüm görmesin. Koridorları geri yürüdüm. Zihnim bomboştu. Cildim etlerimin üzerinden havalanmak istermiş gibi diken diken oluyordu. Herkes, her temas, ayaklarımın altındaki taşlar, bir pencereden gelen fıskiye şırıltısı duyularıma uğursuzca saldırıyordu. Elim iksir torbamı kurcaladı ama sonra uzak bir meşale ışığı karşımdakinin kukuletalı yüzüne düştü. Seni bekliyordum. Tek bir sözün yeter. Hemen giderim. Anlamam biraz sürdü. Bu kadar cüretkar olduğu aklıma gelmemişti ama öyleydi elbette. Sanatkar, yaratıcı, mucit, dünyanın gördüklerinin en büyüğü. Ürkeklik hiçbir şey yaratamaz. Daha önce gelmiş olsaydı ne derdim bilmiyorum. Ama o anda sesi hırpalanmış cildime sürülen bir merhem gibiydi. Ellerini, her şeyini arzuladım. Ölümlü olmasına, her zaman uzak ve her zaman ölümü bekleyecek olmasına karşın arzuladım. Kal, dedim. Mum yakmadık. Oda karanlıktı ve gündüz sıcağının ardından hala sıcaktı. Gölgeler yatağı sarıyordu. Hiçbir kurbağa sesi yoktu, hiçbir kuş ötmedi. Evrenin durgun kalbini bulmuştuk sanki. Biz hariç hiçbir şey hareket etmiyordu. Sonrasında gece esintisi uzuvlarımızı gıdıklarken yan yana yattık. Ona Pasife ile ettiğim kavgayı anlatmayı düşündüm. Ama kardeşimi yanımızda istemiyordum. Dışarıda yıldızlar örtülüydü. Bir uşak titreşen bir meşaleyle avludan geçti. Önce hayal ettiğimi sandım. Odayı sallayan hafif bir titreşim. Sen ne hissediyor musun? Asla şiddetli olmazlar. Duvar boyalarında birkaç çatlak son zamanlarda sıklaştı. Kafese zarar vermez. Hayır, dedi. Onun için çok daha kötüsü gerek. Hasat zamanı, yaratık büyüdüğünde ne kadar kötüleşecek? Bir ay devrinde 15 kadar. Ağırlığını her an hissediyorum. Bütün o hayatların, o canavarın yaratılmasına yardımcı oldum. Bunu artık geri alamam, dedi. Bahsettiği ağırlığı biliyordum. Eli benimkinin yanındaydı. Nasırlıydı ama kaba değildi. Karanlıkta parmaklarımı o elin üstünde gezdirmiş, yara izleri olan solgun, pürüzsüz kısımları aramıştım. Nasıl katlanıyorsun, dedi. Hepimiz elimizden geldiğince katlanıyoruz, dedim. Minos gemileri konusunda pintiydi. Artık canavar kilit altına alınmış olduğuna göre beni kendisine uygun bir vakte kadar bekletti. Tüccarlarımdan biri Aya'nın yakınlarından geçiyor. Birkaç güne kadar yelken açacak. O zaman gidebilirsin. pikniklerine ve eğlencelerine taşındığı sırada uzaktan görmek haricinde Pasife'yi bir daha görmedim. Dans alanına gidip bakmama karşın Ariadne'yi de görmedim. Muhafızlardan birine beni onun yanına götürüp götüremeyeceğini sordum. Pis sırıtışını hayal ettiğimi zannetmiyorum. Kraliçe yasakladı. Pasife ve küçük intikamları. Yüzüm yandı ama ona acımasızlığın hedefi bulduğunu bilme zevkini vermeyecektim. Muhafızlar dördüncü gün Şafak'tan hemen sonra geldi. Diadolos çoktan gitmişti. İkaros uyandığında evde olmayı seviyordu. Adamlar mor pelerinlerinin içinde kas katı bir şekilde karşımda durdular. Fırlayıp yanlarından geçerek tepelere kaçmayı deneyebilirmişim gibi dikiliyorlardı. Boyalı salonlardan geçip geniş basamaklardan inerek peşlerinden gittim. Diadolos rıhtımın kargaşasının ortasında bekliyordu. Pasife bunun için seni cezalandıracak dedim. Zaten verdiğinden fazla ceza vermez. Bakıyorum da kral her zamanki gibi cömert. Güverteye yüklenmiş iki dev sandığı işaret etti. Sürekli bir şeylerle meşgul olmayı sevdiğini hatırlıyorum. Kendim tasarladım. Teşekkür ederim. Şeref verdin. Hayır. Sana neler borçlu olduğumuzu biliyorum. Benim neler borçlu olduğumu. Dedi. Boğazımın arka tarafı yandı ama bizi seyreden gözleri hissedebiliyordum. Durumu onun için daha da kötüleştirmek istemiyordum. Ariadne'ye benim adıma veda eder misin? Ederim, dedi. Gemiye bindim, elimi kaldırdım. Diadolos da elini kaldırdı. Sahte umutlarla kendimi aldatmamıştım. Ben tanrıçaydım, o ölümlü, ikimiz de mahpustuk. Ama mühürler bal mumuna nasıl bastırılırsa yüzünü işte öyle zihnime bastırdım. Böylece yanımda taşıyabilecektim o yüzü. Sandıkları açmaya başladım. Birinde hayatımda gördüğüm en güzel dokuma tezgahı cilalı sedir ağacından yapılmıştı. Tezgah hala bende, ocağımın yanında duruyor. Hatta türkülere bile girdi. Belki şaşırtıcı bir şey değildir bu. Ozanlar bu türden ahenkleri sever. Cadı kirke hem büyüleri hem de iplikleri örer beceriyle dokur efsunları kumaşlarla birlikte. Ben kimim ki güzel bir kadifeyi bozayım? Ama dokuduğum kumaşlarda bir harikalık varsa bunun kaynağı o tezgah ve tezgahı yapan ölümlü. Bunca yüzyılın ardından bile ek yerleri sağlam, mekik ipliklerinin üstünde kaydığında da havayı sedir kokusu dolduruyor. Ben oradan ayrıldıktan sonra Diadolos büyük dehlizini, duvarları minyaturusun gazabını hapseden labirentusu inşa etti gerçekten. Hasatlar birbirini izledi. Dolambaçlı geçitlerdeki kemik yığınları bilek hizasını buldu. Saraydaki hizmetkarlar kulak verirseniz yaratığın tangır tungur gezindiğini duyabileceğinizi söylüyorlardı. Bu arada Diadolos da çalışıyordu. İki ahşap çerçeveyi bal mumuyla sıvadı. Üstlerine girit kıyılarında beslenen büyük deniz kuşlarından topladığı uzun, uçlu, geniş ve beyaz tüyleri yapıştırdı. İki takım kanat ortaya çıktı. Diadolos birini kendi kollarına, diğerini de oğlunun kollarına bağladı. Knossos kıyısının en yüksek kayalığının tepesinde durup atladılar. Okyanus esintileri onları yakaladı, havada süzüldüler. Doğuya doğru, doğan güneşe, Afrika'ya doğru gidiyorlardı. İkaros haykırdı, artık genç bir adamdı ve özgürlüğü ilk defa tadıyordu. Babası onun daldığını, havada döndüğünü görünce güldü. Çocuk iyice yükseldi. Gökyüzünün uçsuz bucaksızlığından, omuzları üstündeki güneşin pervasız sıcaklığından gözleri kamaşmıştı. Babasının ihtar çığlıklarını duymadı. Bal mumunun eridiğini fark etmedi. Tüyler çerçeveden ayrıldı. İkaros da onların ardından boğucu dalgaların arasına düştü. O tatlı çocuğun ölümünün yasını tuttum ama inatla kanat çırpmaya devam eden, o çaresiz kederi ardında sürükleyerek ilerleyen Diadolos için daha fazla yas tuttum. Bunları bana Hermes anlattı. Şarabımı yudumlayarak, ayakları ocağıma dayanmış olarak tabii. Diadolos'un yüzünün zihnime kazıdığım suretini bulmak için gözlerimi kapattım. O zaman keşke birlikte bir çocuk yapmış olsaydık dedim. Ona bir teselli olurdu ama olgunlaşmamış ve aptalca bir fikirdi bu. Çocuklar biri diğerinin yerine geçebilecek tahıl çuvallarıymış gibi. Diadolos oğlundan sonra fazla yaşamadı. Uzuvları kül rengine büründü, sinirlerini yitirdi, bütün gücü dumana dönüştü. Bunun üstünde hiçbir hak iddia edemezdim. Bunu biliyordum. Ama yalnız bir yaşamda bir başka ruhun sizinkinin yanına damladığı ender anlar vardır. Yıldızların senede bir defa yeryüzüne sürünüp geçmesi gibi. Diadolos da benim için öyle bir takım yıldızıydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.